Şeytan, Lev Tolstoy, seslendiren Rana Toka. Ama size derim ki, her kim ki bir kadına istek duyarak bakar, o zaten onunla kalbinde çoktan zina etmiştir. Fakat başına dert olan sağ gözünse, onu söküp al ve kendinden uzağa at. Çünkü uzuvlarından birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından daha iyidir. Başına dert olan sağ elinse, onu kes ve kendinden uzağa at. Çünkü uzuvlarından birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından iyidir. Matta 5. bölüm 28-30. 1. bölüm. Yevgeni İrtenyev'i parlak bir kariyer bekliyordu. Bunun bütün koşulları mevcuttu. İmrenilecek özel bir eğitim almış ve Petersburg Üniversitesi'nin hukuk fakültesini parlak bir sonuçla bitirmişti. Kısa bir süre önce ölmüş olan babası sayesinde en üst toplumsal çevrelerde bağlantıları vardı. Hatta bakanlıktaki ilk hizmet dönemi bakanın hamiliği altında geçmişti. Oldukça sorunlu, büyükçe bir serveti vardı. Babası hayatını dış ülkelerde ve Petersburg'da geçirmiş, iki oğlundan her birini, Yevgeniye ve süvari muhafız alayında hizmet eden ağabeyi Andrei'ye yılda 6000 ruble vermiş, kendisi de karısıyla oldukça fazla para harcamıştı. Yazları sadece iki aylığına topraklarına döner, ancak çiftlikle uğraşmaz, her şeyi gerçekte çiftliğin idari ve parasal işleriyle ilgilenmediği halde, efendisinin eksiksiz güvenine sahip olan semirmiş çiftlik kahyasına bırakırdı. Kardeşler babalarının ölümünün ardından mirası bölüşmeye kalkıştıklarında öylesine fazla borç birikmişti ki, hukuk danışmanları büyük annelerinin 100 bin ruble değer takdir edilmiş mülkünü kendilerine ayırıp baba mirasından vazgeçmelerini tavsiye etmişti. Ne var ki yaşlı İrtenyev'le ölümünden önce iş bağlantılarına girmiş, anlaşılacağı gibi elinde İrtenyev'in bir senedi bulunan ve bu senetle bağlantılı Petersburg'a giden komşu çiftlik sahibi, mülkü borçlarına rağmen ayakta tutup geliştirebileceğini ve buradan büyük bir servet çıkartabileceğini söylemişti. Ona kalacak olursa sadece koruluğu, birkaç parça araziyi ve kıraç tarlayı satarak altın toprağı, yani 4000 desyatinlik kara toprağıyla, şeker fabrikasıyla ve 200 desyatinlik atık suyla beslenen tarlasıyla Semyonovskoy mülkünü evde tutmak bu iş için yeterliydi. Ne var ki bunun şartı meseleye ciddiyetle bakmak, kırsala yerleşip işin başına geçmek ve tutumlu bir ekonomi uygulamaktı. Babası Mart ayında ölmüştü. Yevgeni ilkbaharda mülkün bulunduğu yere gitmiş, her şeyi gözden geçirmiş, kentteki işinden ayrılmaya ve annesiyle birlikte çiftliğe taşınmaya, parasal işleri ele alıp mülkün büyük bölümünü kurtarmaya karar vermişti. Araları öyle pek ahım şahım olmayan kardeşiyle şu anlaşmayı yapmıştı. Ona yılda 4000 ruble ödemeyi kabul ediyordu ya da bir kereliğine mahsuben 80.000 ruble ödeyecek, buna karşılık o diğer bütün miras taleplerinden vazgeçecekti. Yevgeni gerçekten de bunları yaptı. Annesiyle birlikte çiftlikteki büyük eve yerleşti, büyük bir gayret ve de dikkatle çiftliği idare etmeye başladı. İnsan sadece yaşlıların muhafazakar, gençlerin ise yenilikçi olduklarını sanır. Bu pek doğru değildir. Genelde asıl gençler muhafazakardır. Yaşamak isteyen ama bu konuda kafa yormayan, zaten nasıl yaşaması gerektiği konusunda kafa yoracak zamanı bulunmayan ve bu nedenle de o zamana kadar süre gelmiş hayatı kendilerine örnek alan genç insanlar. Yevgeni'nin durumu da buydu. Köyde oturmaya başladıktan sonra büyük babasının zamanındaki hakim yaşama biçimini yeniden oluşturmak onun ideali ve hayali olmuştu. Babası kötü bir işletmeciydi, bu yüzden de onu örnek alamazdı. Bunun üzerine Yevgeni evde, bahçede, fabrikada güne uygun değişimleri gerçekleştirerek ve öyle büyük ölçekte yeniliklere gitmeksizin büyük baba döneminin ruhunu, o döneme özgü genel memnuniyeti, refahı ve saygıyı geri getirmeye çalıştı. Bu hedefe ulaşabilmek demek, canını dişine takarak çalışıp çabalamak demekti. Yevgeni, alacaklıların ve bankaların taleplerini karşılamak zorundaydı. Bu amaçla ya parça parça arazi satmaya ya da ödemeleri ertelemeye mecbur oluyordu. Semyonovski'deki 400 desyatin ekimlik araziyi ve şeker fabrikasını gündelikçilerin ve ücretli işçilerin desteğiyle ayakta tutabilmek için sürekli para bulmak zorunda kalıyordu. Evde ve bahçede ihmalin ve çöküntünün her türlü izini bertaraf etmek için varı yoğu kullanmaktan, elindekini avucundakini harcamaktan bir türlü kurtulamıyordu. Yapacak bol bol iş vardı. Zaten Yevgeni de kendinde yeterince fiziksel ve zihinsel güç hissediyordu. 26 yaşındaydı, uzun boylu, güçlü yapılıydı ve büyük bir hevesle yaptığı kültür fizikten ötürü de iyi gelişmiş kaslara sahipti. Canlı, kırmızı yüzüyle ışıldayan dişleri, dolgun dudakları ve yumuşak, dalgalı, çok sık olmayan saçlarıyla cana yakın sıcak biriydi. Tek kusuru gözlük taka taka illet haline getirdiği miyopluğuydu. Hafifçe çarpık burnunun üstünde kırışık bir çizgi bırakmış olan kelebek gözlüğü olmadığında eli kolu bağlanıyordu. Vücudunun görünümü böyleydi işte. Ama iş manevi ruhsal yana gelince sahip olduğu özellikler insanın onu yakından tanıdıkça daha çok sevmesine yol açıyordu. Annesi onu her şeyden daha fazla sevmişti. Kaldı ki şimdi kocasının ölümünden sonra ona bütün sevgisini yöneltmekle kalmamış, hayatını tamamen onun üzerine kurmuştu. Ondan böylesine hoşlanan sadece annesi de değildi. Lisedeki ve sonra da üniversitedeki arkadaşları kişisel sevgilerini, saygılarını ondan esirgemiyor, aynı etkiyi bunların dışında kalan insanların üstünde de yapıyordu. Onun söylediklerine inanmamak, bu içi dışı bir dürüst yüzde, özellikle de gözlerde bir aldatma, bir yalan sezmek kesinlikle imkansızdı. Mayıs'ın sonuydu. Yevgeni şehirde önemli bir iş bağlamıştı. Rehindeki kıraç tarlayı kurtarmış ve bir tüccara satmış, ondan çiftliğin envanterini, atları, öküzleri ve arabaları yenilemek ama hepsinden önemlisi ertelenemez bir müştemilata başlayabilmek için ayrıca borç para almıştı. Her şey tam onun istediği gibi gelişti. Araba dolusu tahtalar getirilmiş, marangozlar işlerinin başına geçmiş, gübre 80 arabayla tarlaya taşınmıştı. Ama gene de o ana kadar her şey hala pamuk ipliğine bağlı olmaktan kurtulamamıştı. İkinci bölüm. Bütün bu sıkıntıların ve hayhuyun içinde aslında pek öyle önemli olmamakla birlikte o günlerde Yevgeni'nin başına büyük dert olan bir sorun yaşandı. Gençliğinde bütün öteki gençler gibi yaşamıştı. Anlayacağınız değişik kadınlarla ilişkisi olmuştu. Öyle ahlaksız birisi değildi ama hep dediği gibi rahip de sayılmazdı. Kadınlarla ilişkiyi kendi deyişiyle bedensel sağlığı ve zihinsel özgürlüğü bakımından gerekli gördüğü ölçüde ve şekilde sürdürüyordu. Bu yaşama tarzına 16 yaşındayken adım atmış ve o güne kadar ahlaksızlığa teslim olmadan ve de bir hastalık kapmadan kazasız belasız bugünlere gelmişti. Başlangıçta St. Petersburg'da bir terziyle ilişkisi olmuştu. Kadın kötü yollara sapınca yönünü değiştirmeyi bilmiş ve hayatının bu yeni düzeni sayesinde şaşkınlığa ve telaşa kapılmamıştı. Ama şimdi 2 yıldır kırsalda yaşıyordu ve ne yapacağını kesinlikle bilemiyordu. Kadınlardan mecburen uzak kalması üzerinde kötü bir etki yapmaya başlamıştı. Sırf bu amaçla şehre inse miydi yoksa? Peki nereye ve nasıl? Bu tek sorun Yevgeni'nin bütün huzurunu kaçırıyordu. Bunun bir mecburiyet ve ihtiyaç olduğundan emin olduğu için de halledilmesi şart olan bir sorun olarak görüyordu. Kendini tutsak hissediyor ve ister istemez her genç kadını arzulu ve şehvetli bakışlarla süzüyordu. Kendi köyünde bir kadın ya da kızla ilişkiye girmeyi uygun görmüyordu. Babasının ve büyük babasının bu konuda o günlerin büyük toprak sahiplerinden çok farklı bir tarzda davrandığını ve evlerinde hiçbir zaman demirbaş köylülerle aşk oyunlarına kalkışmadıklarını duymuş ve onları kendine örnek almaya karar vermişti. Gel gelelim mesele gitgide acilleşince ve o korku içinde şehirde kendisini neyin beklediğini aklına getirdikçe sonunda köyde de başının çaresine bakabileceğini, üstelik demirbaş köylülerin hizmet verdikleri dönemin çoktan geçtiğini ve o köprülerin altından çok sular geçmiş olduğunu düşündü. Önemli olan tek şey kimsenin olup bitenden haberinin olmamasıydı. İlişkinin yozlaşıp ucu ahlaksızlığa, düşkünlüğe kadar varmadan sağlık için belirlenmiş sınırlar içinde kalmasıydı. Bu kararı aldıktan sonra Yevgeni'nin huzursuzluğu ve sabırsızlığı bir kat daha arttı. Muhtarlarla, köylülerle, marangozlarla konuşurken elinde olmadan konuyu kadınlara getiriyordu. Ya da söz kadınlardan açılınca bu konuyu elinden geldiğince uzatmaya çalışıyordu. Ne var ki kadınlara daha çok arkalarından bakar olmuştu. 3. Bölüm. Ama elbette kararı vermiş olmakla mesele hemen halledilmiş olmuyordu. Kararın uygulanmaya konması şarttı. İsteklerini bir kadına bizzat yansıtması imkansızdı. Kime, nerede yapacaktı bunu? Bir ara bulucuya ihtiyacı vardı. İyi de acaba kime başvurması gerekiyordu? Bu arada bir gün su içmek isterken ayağı orman korucusunun kulübesine düştü. Korucu babasının o zamanki avcılarından biriydi. Yevgeni onunla sohbet etmeye başlayınca yaşlı adam geçmiş günlerden akla gelebilecek yaşadığı her türlü olayı, av anılarını ve benzeri şeyleri anlatmaya başladı. Bu sırada Yevgeni'nin aklına niyetini burada orman evinde ya da ormanda bir yerde uygulamaya koyabileceği geldi. Ancak bunu nasıl yapacağını ve yaşlı Danila'nın kendisine yardımcı olup olmayacağını bilmiyordu. Ola ki niyetim karşısında dehşete kapılacak olursa utanç içinde kıvranıp kalırım ama belki de bu işe hemen el uzatır kim bilir diye düşünüyordu. Yevgeni Danila'nın anlattıklarına bir yandan kulak verirken işte böyle şeyler aklından geçiyordu. Bir iki tam o sırada avcıların papaz çömezinin karısının ücra evinde nasıl geçici karargah kurduğunu ve aralarından birine nasıl kadın bulduğunu anlatıyordu. Hah işte şimdi niyetimi ona rahatlıkla söyleyebilirim diye aklından geçirdi Yevgeni. Sizin babanız Tanrı'ya şükürler olsun böyle budalalıklara hiç bulaşmadı. Ona niyetimi şimdi söyleyemem diye düşündü Yevgeni. Ne var ki mıntıkayı temizleyip konuyu ötekilerden ayırmak için böyle kötü işlere sen nasıl oldu da bulaşabildin diye sordu. Bunun neresi kötü olabilir ki? Kadın olup bitenden çok memnundu ve benim Fyodor Sarayiç'e gelince o da hoşnut kalmıştı ki bana bir ruble verdi. Zaten ne yapsındı ki kanlı canlı şarabı çayı eksik etmeyen bir adamdı dedi. Evet ona şimdi niyetimi söyleyebilirim diye düşündü Yevgeni. Lafı hiç dolandırmadan söze girdi. Biliyor musun dedi. Yüzünün al al olduğunu hissediyordu. Biliyor musun Danila dedi. Benim de bu konuyu şöyle bir düşündüğüm oldu. Danila gülümsedi. Sonuçta ben rahip değilim. Öyle yaşamaya alışmışım ama. Yevgeni söylediği her şeyin çok safça düştüğünün farkındaydı. Ama sonuçta Danila'nın kendisini anlayışla karşılamasına sevindi. Çoktan söylemeniz gerekirdi. Bir çaresine bakarız. Hangisini istediğinizi söyleyin yeter. Sonuçta benim için fark etmez. Ama elbette öyle sakatlığı olan birisi olmasın. Özellikle de sağlıklı olmalı. Anlıyorum diye karşılık verdi Danila ve düşünmeye başladı. Elimde muhteşem bir parça var sayılır ama diye sözünü sürdürdü. Yevgeni yeniden alı al moru mor kesildi. Çok muhteşem bir parça. Sonbaharda evlendirilmişti anlıyor musunuz? Danila alçak sesle fısıltılı konuşmaya başladı. Ama adam bir türlü işi beceremiyor. Kaçamak bir aşık için tam uygun parça sayılır. Yevgeni utançtan yerin dibine geçti. Hayır hayır diye atıldı telaşla. Böyle bir şeye kesinlikle ihtiyacım yok benim. Tersine. Tersine mi? Nasıl tersine? Bu isteğin tersi nedir ki? Tersine sadece sağlıklı olsun. Başıma iş açmayacak birisi olsun istiyorum o kadar. Yani kocası filan olmasın. Kocası başka bir şehirde memuriyette olan bir kadın ya da benzer tarzda birisi olsun. Anlıyorum. Madem ki öyle, size Stefania'yı tanıştırayım. Kocası şehirde yaşıyor. Hani bir bakıma sizin taleplerinize tam uygun sayılır. Hoş bir kadındır. Üstelik güzelce tertemiz. Memnun kalırsınız. Daha geçenlerde kendisine şöyle bir etrafına bakın filan demiştim. Ama o... Peki ne zaman? İsterseniz yarın. Köyden tütün almaya gideceğim. Öğleyin buraya gelin ya da bostanın arkasındaki banyo odasına gidin. O saatlerde burada kimse olmaz. Öğle saatinde herkes uykudadır. Pekala oldu. Yevgeni atla evin yolunu tuttuğunda olağanüstü heyecanlıydı. Ertesi gün saat 12'de ormandaki eve gitti. Danila kapıda duruyordu. Hiç ses etmeden başıyla çok anlamlı bir hareket yaparak orman yönünü gösterdi. Bedenindeki bütün kan Yevgeni'nin kalbine doldu. Hemen aramaya koyuldu. Bahçede incin top oynuyordu. Banyo odası da boştu. Tam dışarıya çıktığında birden kırılan, ezilen dalların çıtırtısını duydu. Dönüp etrafına bakındı, işte orada duruyordu. Küçük bir çukurun öte tarafında belindeki kemere kadar sık ve yüksek otların içinde. Yevgeni deli gibi çukur mukur demeden kadına doğru atıldı. Çukuru ısırganların sardığını bile fark etmemişti. Isırganlar her yanına daldı. Kelebek gözlüğünü düşürdü. O haliyle karşıdaki yamacı tırmandı. Karşısında beyaz el örgüsü bir önlüğün, bordo bir ceketin içinde kıpkırmızı başörtüsüyle yalın ayak, taptaze, dolgun, bıldırcın etli, nazik bir kadın durmuş, çekingen çekingen ona bakıyordu. ''Patikadan buraya geçebilirdiniz.'' dedi. ''Ne zamandır buradayım.'' Yevgeni kadına yaklaştı ve bir kez daha telaşla sağına soluna bakındı ve kadına dokundu. 15 dakika sonra birbirlerinden ayrıldılar. Gözlüğünü buldu. Danila'nın kulübesine geldi ve adam ona ''Memnun musunuz saygıdeğer efendim?'' diye sorduğunda ona bir ruble verip eve döndü. Evet, memnundu. Başlangıçta bir süre sonra hafif bir utanç duymuştu ama o kadar. Her şey dört dörtlüktü. Ama asıl kendini artık rahatlamış, sakin ve taptaze hissetmesi çok güzeldi. Kadının yüzüne bir kere bile doğru dürüst bakmamıştı. Aklında sadece kadının tertemiz, taptaze, dış görünümü çok kötü sayılmayacak, davranışlarında yapmacıklık olmayan sade biri olduğu kalmıştı. İyiydi acaba kimin karısıydı? Kendi kendine bunu sordu Yevgeni. Pechnikov'un demişti Danila. Hani Pechnikov'aydı bu? Köyde iki Pechnikov vardı. Büyük olasılıkla ihtiyar Mihayla'nın geliniydi. Evet, kesinlikle o olmalıydı. Oğlu Moskova'da yaşıyordu. Danila'ya bunu bir ara sormalıyım dedi. İşte böylece köy hayatının o zamana kadar can sıkıcı bir rahatsızlığını oluşturan dert, zorunlu perhiz de halledilmiş oluyordu. Bundan böyle düşüncelerinin önü açılmıştı. Artık engellenmeden işiyle uğraşabilirdi. Yevgeni'nin üstlendiği görev ve sorumluluklar gerçekten de az değildi. Kaldı ki zaman zaman planını sonuna kadar götüremeyeceğinden ve eninde sonunda her şeye rağmen malı mülkü satmak zorunda kalacağından korkuyordu. Bütün çabaları ona boş görünüyor, özellikle de başladığı işin sonunu getirme becerisinden yoksunmuş gibi hissediyordu. İşte bu düşünce onu fazlasıyla huzursuz ediyordu. Güç bela, canını dişine takarak bir çukuru ancak kapamışken önünde hiç ummadığı hemen bir ikincisi açılıyordu. Bu yepyeni dönem içinde ikide bir de babasının bilmedikleri bir borcu karşısına çıkıyordu. Anlaşılan babası son zamanlarında kimden nereden demeden mümkün olan her yerden borç almıştı. İlkbaharda mirasın paylaşılması gündemdeyken Yevgeni artık bütün yükümlülüklerini bildiğine inandığı sırada yazın ortasında Yesipova adlı bir dul kadından babasından 12 bin ruble alacağı olduğunu söyleyen bir mektup aldı. Ortada bu miktarı belgeleyen bir senet yoktu ama senet yerine hukuk danışmanına göre itiraz götürür basit bir borç akdi vardı. Gel gelelim Yevgeni sırf itirazı mümkün bir belgeye dayandığı için babasının borcunu ödemekten kaçınmayı aklının ucundan bile geçirmezdi. Öğrenmek istediği tek şey bunun hakiki bir borç olup olmadığıydı. ''Bu Vladimirovna Yesipova da kim?'' diye annesine sordu. Adet olduğu üzere öğle yemeğinde karşılaştıklarında. ''Yesipova mı? Büyük babanın büyüttüğü öksüz kız. Ne olmuş ona?'' Yevgeni ona olup biteni anlattı. ''Yüzsüzlüğün bu kadarına şaştım kaldım doğrusu. Baban ona karşılıksız neler vermedi ki?'' ''Peki ona borcumuz var mı?'' ''Evet, sana bunu nasıl anlasam bilmem ki. Ona hiçbir borcumuz yok aslında. Ama baban o büyük iyi yürekliliğiyle...'' ''İyi de baban bunu borcu olarak görüyor muydu peki?'' ''Bilemiyorum. Sana nasıl diyeyim ki? Bildiğim bir şey varsa işin çok zor, çok.'' Yevgeni annesinin pek bir şeyden haberi olmadığını, ne olup bittiğini aslında kendisinden öğrenmeye çalıştığını fark etti. ''Bu konuşmalardan kadına borcu ödememiz gerektiği sonucunu çıkartıyorum.'' dedi. ''Yarın ona gidip bana borç için zaman tanıyıp tanımayacağını soracağım.'' Ah sorma, sana ne kadar üzülüyorum. Ama en iyisi borcu ödemendir. Sadece ona ödeme konusunda biraz sabırlı olması gerektiğini söyle, dedi annesi. Belli ki rahatlamış, aynı zamanda oğlunun aldığı karardan da gurur duymuştu. Kendisiyle yaşayan annesinin olup biteni ve ne halde olduğunu hiç anlamaması yüzünden Yevgeni'nin durumu ayrıca güçleşmekteydi. Kadın hayatı boyunca lüks bir hayata öylesine alıştırılmıştı ki oğlunun o anda içinde bulunduğu durumu doğru düzgün kafasında canlandırabilmesi kesinlikle mümkün değildi. Durumlarının ansızın değişebileceğini, oğlunun her an elindekini avucundakini satıp yılda en fazla 2000 ruble kazandıracak bir işle kendisini ve annesini geçindirmek zorunda kalabileceğini kadın bir türlü anlamıyordu. Bu tehdit dolu ihtimali önlemenin tek yolu giderleri kısmak olduğuna kafası basacak gibi değildi. Bu nedenle de Yevgeni'nin en küçük ayrıntıda bile tasarruf etmeye çalışmasını, bahçıvanın, arabacının, ulakların, hatta evin giderlerini kısmasını bir türlü anlayamıyordu. Bu da yetmezmiş gibi, birçok dul kadın gibi mütevefaya karşı hayattayken ona pek o kadar duymadığı özel bir saygıyla merhumun yol açmış olduğu ya da yaptığı herhangi bir şeyin yanlış olabileceğini ya da en azından değiştirilmesi gerektiğini düşünmek bile istemiyordu. Yevgeni büyük bir gayretle Sera'nın yanındaki bahçeyi iki bahçıvanla, ahırı da iki arabacıyla ayakta tutmaya çalışıyordu. Maria Pavlova ise o saf, dünyadan habersiz haliyle yaşlı aşçının hazırladığı yemekten şikayet etmediğine ya da bahçedeki yolların süpürülmemiş olmasından yakınmadığına, uşakların yerine köyden basit bir delikanlı kendilerine hizmet ettiğinde huysuzluk etmediğine, Tanrı bilir anne olarak ne büyük bir fedakarlıkta bulunduğunu sanıyordu. İşte bu ruh haliyle Maria Pavlova, Yevgeni'nin bütün planlarını mahveden yeni borç talebini de oğluna eli açıklığını, iyi yürekliliğini gösterme fırsatı veren önemsiz bir hikaye gibi görüyordu. Maria Pavlovna aynı zamanda oğlunun bütün dertlerinden bir anda kurtulmasını mümkün kılacak parlak bir evlilik yapacağından da adı gibi emin olduğu için onun nakit sıkıntısına pek aldırış etmiyordu. Yevgeni gerçekten de parlak bir evlilik yapabilirdi. Kadın kızlarını oğluna vermekten büyük bahtiyarlık duyacak bir sürü aile tanıyor, büyük bir sabırsızlıkla bu fırsatı mümkün olduğunca çabuk kullanmak için bekliyordu. 4. Bölüm. Yevgeni de evlilik fikrini kafasında taşıyor ama bu işe annesinin bakış açısını paylaşarak bakmıyordu. Evliliği durumunu düzeltme aracı olarak değerlendirme fikri ona iyice ters geliyordu. Evlilikte dürüst davranmak ve sadece aşkı ölçü almak istiyordu. Tanıdıkların çevresinde sağa sola bakınıp duruyor, acaba şu kız bu kız bana uygun mu diye düşünüyordu. Ama kaderi henüz ona karar vermemişti. Bu arada Stefanida ile ilişkisi böyle olacağını hiç ummadığı halde kopmamış, hatta aralıklı ama sürekli bir ilişkiye dönmüştü. İlk buluşmalarının ardından Yevgeni kadınla bir daha yüz yüze gelemeyeceğini sanmıştı. Ama bir süre sonra aynı nedene bağladığı o eski huzursuzluk yeniden yakasına yapıştı. Ne var ki bu kez huzursuzluğu artık o kadar belirsiz sayılmazdı. Zihninde, ruhunun içinde aynı parıldayan gözleri görüyor, o göğsün derinliklerinden gelen sesi duyuyor, taze, güçlü bir şeyin kokusunu alıyor, önlüğün altından bakıp inen dolgun göğüsleri gözlerinin önünde canlandırıyor ve bütün bunları bodur fındık ağaçlarının ve öteki ağaçların oluşturdukları, üzerine güneş ışığının döküldüğü aynı fundalıkların içinde gözünde canlandırıyordu. İlk seferden sonra utanıp sıkılarak da olsa yeniden Danila'nın kapısını çalmış ve yeniden öğle saatinde ormanda buluşma ayarlanmıştı. Yevgeni bu kez kadına ilk seferkinden daha dikkatli bakmış ve kadının her şeyi ona çok daha çekici gelmişti. Kadınla bir sohbet başlatıp kocasını sormuştu. Adam gerçekten de ihtiyar Mihayla'nın Moskova'da yaşayan fayton sürücüsü oğluydu. Demek ki öyle. Peki ya nasıl olup da? Yevgeni ona kocasını nasıl aldatabildiğini sormak istemişti. Ne var diye sordu kadın. Düşüncelerini saklamayan akıllı bir kadın olduğu belliydi. Öyleyse bana nasıl gelebiliyorsun? Ha, demek bunu kastediyorsun diye güldü kadın. Eminim o da aynısını orada yapıyor. Başka ne yapabilirim ki? Doğal ve cesur görünmek istediği belliydi. Bu da Yevgeni'nin çok hoşuna gitmişti. Gene de kadınla yeni bir buluşma için sözleşmedi. Kadın buluşmaları pek hoşlanmadığı Danila'yı araya sokmadan ayarlamayı teklif ettiğinde bunu kabul etmedi. O buluşmanın son buluşma olacağını umuyordu. Kadın gerçi onun hoşuna gidiyordu ve böyle bir ilişkiye ihtiyacı olduğundan ve bunda kötü bir yan bulunmadığından emindi. Gel gelelim ruhunun içinde davranışlarını onaylamayan ve bunun son olmasını uman katı bir yargıç oturuyordu. Bu yargıç en azından bu işe bulaşmak istemiyor, sonraki buluşmanın ayarlanmasına karışmaya yanaşmıyordu. Bu böyle bütün yaz boyunca sürdü gitti. Bir süre zarfında yaklaşık 10 kez ve her seferinde de Danila'nın ara buluculuğuyla Stefanida ile buluştu. Bir keresinde kocası dönmüş olduğu için kadın gelememişti. Danila ona başka bir kadın önerdi. Yevgeni bir tiksinti duygusunun etkisiyle yaşlı adamın önerisini geri çevirdi. Kocası gittikten sonra buluşmalar yeniden, önce gene Danila'nın ara buluculuğuyla başladı ama sonunda ne zaman buluşacaklarını kendileri kararlaştırdılar ve kadın yaşlı Prohova'nın eşliğinde çıka geldi. Çünkü genç bir kadının tek başına dışarıya çıkması hoş değildi. Bir keresinde Yevgeni tam kararlaştırılmış olan saatte ona gitmek üzereyken Maria Pavlovna'nın kızlarını oğlu Yevgeni'ye gelin olarak düşündüğünü tanıdık bir aile kızlarıyla birlikte çiftliğe ziyarete gelince Yevgeni ne kadar kıvrandıysa da yerinden kımıldayamadı. Nihayet bir fırsatını bulduğunda samanlığa gidiyormuş gibi yapıp bir patika yoldan Stefanida'nın yanına gitti. Stefanida ormandaki yerde değildi. Ama o alışıldık yerde kadının elinin uzanabildiği her şey, yabani ak diken, ceviz dalları, hatta kol kalınlığında bir ak ağaç dalı kırılmış ve bükülmüştü. Kadın burada onu beklemiş, heyecanlanmış, kızmış, öfkelenmiş ve o kırık dallarla ona bir anı bırakmıştı. Yevgeni, Stefanida'yı ertesi gün için çağırmasını sağlamak üzere kalkıp Danila'ya gitti. Kadın ertesi gün geldi ve ona her zamanki gibi davrandı. Yaz böyle geçti. Buluşmalar hep ormanda oluyordu. Sadece bir kez sonbahardan kısa bir süre önce kadının çalıştığı çiftliğin samanlığında buluştular. Bu ilişkilerin herhangi büyük bir anlama bürünebileceği Yevgeni'nin aklının ucuna bile gelmiyordu. Bu arada buluşmadıklarında Stefanida'yı hemen hemen hiç düşünmüyordu. Kadına para veriyor, kendisi için mesele de orada bitmiş oluyordu. Bütün köyün Stefanida ile olan ilişkisini bildiğini ve kadına imrendiğini, Stefanida'nın oturduğu evdekilerin kadından para aldıklarını ve üstüne üstlük onu ilişkiyi sürdürmesi yönünde cesaretlendirip durduklarını, hem paranın etkisiyle hem de evdekilerin cesaret vermesiyle kadının içinden günah düşüncesinin kazınıp atıldığını bilmiyordu. Stefanida milletin kendisini kıskandığına bakıp yaptığım şey iyi olmalı diye düşünüyordu. Sağlığım için bunu yapmalıyım diye düşünüyordu Yevgeni de. Belki yaptığım haksızlık, belki kimse bundan söz etmezken herkes ya da çoğu kimse ilişkiyi biliyordur. Stefanida'ya refakat etmiş olan o yaşlı kadın bunu muhakkak biliyordur. Büyük olasılıkla öteki karılara da anlatmıştır. Gerçekten de yaptığım şey haksızlık ama elimden başka ne gelir ki? Kaldı ki zaten pek de uzun sürmeyecek. Ona en çok sıkıntı veren şey de Stefanida'nın bir kocası olmasıydı. Başlangıçta herhangi bir nedenle herifin kötü biri olduğunu varsaymıştı. Bu da kendi davranışlarını haklı kılmaya yetiyordu. Gel gelelim adamı gördükten sonra çarpılmış gibi oldu. Güzel, sevimli, şık, zarif, kendinden daha yapılı bir delikanlıydı bu. Bir sonraki buluşmalarında Yevgeni, Stefanida'ya kocasını gördüğünü ve buna çok sevindiğini, kocasının harika bir delikanlı olduğunu söyledi. "Evet, köyde onun gibisi yoktur," diye karşılık verdi kadın gururla. Yevgeni şaşırıp kalmıştı. Kadının kocasını düşündükçe iyice daralıyor, içini sıkıntılar basıyordu. Bir keresinde Danila'nın yanındayken konuşma sırasında adam sözü hiç dolandırmadan "Mihail'e bana geçenlerde efendinin karımla ilişkisi olduğu doğru mu diye sordu," diyiverdi. "Bilmediğimi söyledim ona ama bir köylüyle olacağına bir efendiyle olması daha iyidir," dedim. "Peki o ne dedi?" "Başka bir şey söylemedi. Bekle bakalım," dedi sadece. "Yakalarsam ağzının payını elbette alacaktır." Ne yapalım, adam geri döndüğünde bu işten tamamen vazgeçeceğim diye düşündü Yevgeni. Ne var ki adam geçici olarak şehirde yaşamaya devam etti ve Yevgeni Stefanida ile olan ilişkisini sürdürdü. Gerektiği anda keseceğim ve geriye hiçbir iz kalmayacak diye düşünüyordu Yevgeni. Ona göre mesele kapanmış sayılırdı. Yaz boyunca yeni müştemilatın inşaatından tutun da hasada her türlü inşaattan borçlarının düzenlemesine ve kıraç tarlanın satışına kadar bir sürü işle uğraşmak zorunda kaldı. Bunlar bütün dikkatini ve ilgisini emen, gece gündüz aklından çıkmayan işlerdi. Bütün bunlar gerçek hayattı. Stefanida ile olan ilişkisi ise, eğer ona bir ilişki denirse, tamamen önemsiz, farkına bile varmadığı bir şeydi. Onu görme arzusu içinde uyandığında, bu arzu onu öyle bir güçle hakimiyeti altına alıyordu ki başka hiçbir şey düşünemiyordu. Ne var ki bu uzun sürmüyordu. Kadınla bir kez buluştuktan sonra haftalarca, hatta birkaç ay kadın aklına bile gelmiyordu. Sonbaharda Yevgeni sık sık şehre indi ve orada Anneski ailesiyle buluşmaya başladı. Anneski ailesinin yabancı ülkeden yeni dönmüş bir kızı vardı. Yevgeni çok üzülen annesinin deyişiyle kendini çok ucuza sattı. Anlayacağınız Lisa Anneskaya'ya aşık olup ona evlenme teklif etti. O günden sonra da Stefanida ile olan ilişkisi sona erdi. 5. Bölüm. Yevgeni'nin niçin bula bula Lisa Anneskaya'yı bulup onu seçtiğini açıklamak zordur. Aynen bir erkeğin niçin başka bir kadını değil de o belli kadını seçtiğini açıklamanın güç olduğu gibi. Bu seçimi belirleyen hem pozitif hem de negatif sayısız neden bulunur. Nedenlerden biri Lisa'nın Yevgeni'nin annesinin arzu ettiğinin aksine çok zengin bir gelin olmaması. Ayrıca da kızın Yevgeni'nin annesiyle olan ilişkilerinde çekingen ve saygılı davranması. Nihayet pek çirkin sayılmasa da öyle kıskanılacak bir güzelliğe sahip olmamasıydı. Ama asıl neden birbirlerine yaklaşmalarının Yevgeni'nin evlenecek olgunluğa eriştiği bir döneme denk gelmesiydi. Evlenmek zorunda olduğunu hissettiği için aşık olmuştu Yevgeni. Lisa Anneskaya'dan başlangıçta çok az hoşlanmıştı Yevgeni. Ancak onunla evlenmeye karar verince kıza karşı öncekine göre daha güçlü bir duygu benliğini sarmıştı. Kıza aşık olduğunu hissediyordu. Lisa çok zayıf, cılız, oldukça boya vermiş bir kızdı. Her şeyi uzundu. Suratı, burnu, parmakları, ayakları. Çok yumuşak, beyaz, biraz solgun, hafifçe pembeye çalan bir teni vardı. Kumral saçları uzun, dalgalı ve yumuşaktı. Çok güzel, sevimli bakan, açık renk gözleri vardı. Bu gözler Yevgeni'nin özellikle hoşuna gidiyordu. Lisa'yı düşündüğünde hep bu açık renk, sevimli, sıcak bakışlı, yumuşak gözler gözlerinin önüne geliyordu. Lisa'nın fiziki görüntüsü buydu. Ruhunun görüntüsünün nasıl olduğu konusunda ise Yevgeni'nin hiçbir fikri yoktu. Gözlerinin önünde hep kızın gözleri vardı, o kadar. Ve bu gözler ona öyle geliyordu ki bilmesi gereken her şeyi söylüyorlardı. Gel gelelim bu gözlerin özelliği şöyle açıklanabilirdi. Lisa 15 yaşında bir kızken eğitim için evden uzak bir pansiyonda kaldığı sırada durmadan yakışıklı bütün erkeklere aşık oluyor, aşık olunca da canlı, mutlu, neşeli bir hal alıyordu. Pansiyondan ayrıldıktan sonra da karşısına çıkan bütün genç erkeklere aşık olmuştu ve elbette Yevgeni'ye de. Onu ilk gördüğü andan beri vurulmuştu. İşte tam da bu aşk onun gözlerine, Yevgeni'yi kendisine böyle bağlayan o özel ifadeyi vermişti. O kış daha önce de iki delikanlıya aynı anda aşık olmuştu. Ve bu delikanlıların odaya her girişlerinde yanakları al al olurken eli ayağı birbirine dolanıyordu. Daha onların adlarının geçmesi bile bu sonuca yol açmaya yetip de artıyordu. Ne var ki annesi ona Yevgeni'nin ciddi niyetler besler göründüğünü hatırlatınca ona karşı sevgisi öteki iki delikanlıya olan aşkının kayıtsızlığa dönmesi ölçüsünde artmaya başladı. Yevgeni kızın evinden çıkmamaya başladığında soyluların toplantılarında bu kızla başka kızlardan daha sık dans ettiğinde ve kıza açıkça kendisini sevip sevmediğini sorduğunda kızın aşkı neredeyse hastalığımsı bir özellik kazanmaya başladı. Kız Yevgeni'yi geceleri rüyasında, gündüzleri karanlık odalarda görüyordu. Kız için artık var olan başka hiç kimse yoktu. Yevgeni kıza evlenme teklif ettikten sonra öpüşüp ardından nişanlandılar. O andan itibaren kızın artık ondan başka, onunla hep birlikte olmaktan, onu sevmekten ve onun da kendisinin sevmesinden başka hiçbir düşüncesi kalmamıştı. Yevgeni ile gurur duyuyor, Yevgeni'nin kendisine olan sevgisinden eli ayağa dolaşıyor, aşktan uçuyor, eriyip dağılıyordu. Yevgeni de onu tanıdıkça daha çok sevmeye başladı. Böyle bir aşk bulacağını hiç ummamıştı ve bu aşk onun duygularını da daha şiddetle körüklemekteydi. 6. Bölüm. İlkbahar kapıyı çalmadan önce Yevgeni çeşitli işlerini halletmek için ama asıl düğün hazırlıklarının çoktan yapıldığı evde neler olup bittiğini görmek üzere Semyonovski köyüne geldi. Maria Pavlonova oğlunun seçiminden memnun olmamıştı. Ama bu sırf oğlunun kısmetinin aslında olması gerektiği kadar parlak olmayışı ve oğlunun gelecekteki kaynanası Varvara'dan hoşlanmadığı içindi. Kadın iyi mi kötü mü bilemiyordu. Zaten işin bu yanı da onu pek ilgilendirmiyordu. Ancak kaynanayı daha ilk görüşünde onun edepli, terbiyeli bir hanımefendi olmadığını anlamış, bu da onu kederlendirmişti. Alışkanlık sonucu yüzeysel kibarlığı ve dürüstlüğü sevdiği için endişelenmişti. Oğlu Yevgeni'nin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyor, dolayısıyla da ileride bol bol tatsızlık yaşanacağını tahmin edebiliyordu. Kadının kızını ise Yevgeni beğendiği için kendisi de beğenmişti. Kızdan haz etmeyi bilmek ona yetecekti. Maria Pavlovna da buna yürekten hazırdı. Yevgeni annesini son derece mutlu ve memnun buldu. Kadın evi hazırlayıp düzene sokmaya çalışıyor ve gelini eve gelir gelmez hemen yolculuğa çıkmak için hazırlıkları yapıyordu. Yevgeni evde kalması için ona ısrar etti. Yolculuk işi geçici olarak yarım kaldı. Akşamleyin yemeğin ardından Maria Pavlovna her zaman olduğu gibi pasyans oyunu için iskambilleri masaya getirdi. Yevgeni de masadaydı ve ona yardım etti. Bunlar en mahrem, en samimi konuşmaları yaptıkları saatlerdi. Bir parti bittikten sonra Maria Pavlovna gözlerini oğluna dikti ve biraz tereddütlü, kemkün bir sesle ''Sana bir şey daha söylemek istiyorum sevgili Yevgeni'' dedi. ''Elbette bu konuda bildiğim bir şey yok ama gene de sana ne senin ne de eşinin, Tanrı göstermesin, sonradan başına dert olacak bir şeylerin kalmaması için evlenmeden önce bütün bekarlık maceralarını yoluna sokmanı tavsiye ederim. Beni anlıyorsun değil mi?'' Yevgeni, Maria Pavlovna'nın sonbahardan bu yana kopartmış olduğu Stefanida ile olan ilişkisinden haberdar olduğunu ve bu ilişkiyi kastettiğini, yalnız yaşayan bütün kadınlar gibi bu ilişkiye erkeklerin gözündekinden çok daha büyük bir anlam ve önem atfettiğini hemencecik anlamıştı. Yevgeni hem utançtan hem de sevgili Maria'nın iyi niyetle de olsa kendisini ilgilendirmeyen ve kavrayamayacağı işlere burnunu sokmasından duyduğu öfkeden kızardı. Annesine kimseden gizli saklı bir yanı bulunmadığını, evliliğine engel olacak bir şeye meydan vermeyecek şekilde her zaman dikkatli davrandığını söyledi. ''İşte buna sevindim sevgili delikanlı, ne olursun kusuruma bakma,'' dedi kadın biraz şaşkınca. Gel gelelim Yevgeni annesinin henüz baklayı ağzından çıkarmamış olduğunu fark ediyordu. Nitekim kadın bir süre tereddüt ettikten sonra oğluna Peçnikovlara vaftiz anneliği yapması için kendisine rica edildiğini anlatmaya başladı. O anda artık Yevgeni'nin yüzü utanç ve öfke nedeniyle değil, birazdan duyacağı şeylerin çok önemli olduğuna ilişkin yürek daraltıcı bir ön seziyle kıpkırmızı kesildi. Söyledikleri ve düşündükleriyle taban tabana zıt bu sezgi tamamen irade dışı bir yerden gelip bütün benliğini kapladığı halde çok yerinde bir sezgiydi. Maria Pavlovna sanki biraz önceki konuşmanın doğal bir uzantısıymış gibi o yıl dünyaya çok çocuk geldiğini, bu aşikar belirtiler üzerine bir savaşa hazır olunması gerektiğini, Vasinler'de dünyaya bir çocuk geldiğini, aynı şeyin genç kadının dünyaya bir erkek çocuk getirdiği Peçnikovlarda da söz konusu olduğunu söyledi. Maria Pavlovna bütün bunları masum bir tarzda anlatmaya niyetliydi. Ne var ki oğlunun nasıl kızardığını, sinir içinde kelebek gözlüğünü durmadan çıkartıp taktığını ve telaşla bir sigara yaktığını fark edince bir utanç duygusuna kapılarak sustu. Yevgeni de susmuş, nasıl açıklayacağını bilemez hale gelmişti. Dolayısıyla ikisi de birbirini anlamıştı. Evet, köyde asıl olan adalettir. Amcanın geçmişte yaptığı gibi hamiliğine soyunulmuş gözdeler filan söz konusu olamaz. Biliyorum sevgili anneciğim, dedi Yevgeni birden. Bunun için söylediğinizi biliyorum. Yok yere huzurunuzu kaçırıyor, endişeleniyorsunuz. Gelecekteki hayatım benim için zedelemekten her zaman kaçınacağım bir kutsallıktır. Ve geçmişte bekarlığım sırasında olup bitmiş ne varsa artık toprağa gömüldü. Hiçbir zaman herhangi bir yükümlülük altına girmediğim gibi kimse de kişi olarak benden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bak işte bu beni sevindirdi, dedi annesi. Senin bu asil düşünme tarzını bilirim ben. Yevgeni annesinin bu sözlerini kendisine verilmiş layık olduğu bir ödül olarak algılayıp sustu. Ertesi sabah şehrin yolunu tutmuştu. Yolda sözlüsünü ve Stefanida'nın dışında akla gelebilecek her şeyi düşünüyordu. Gel gelelim sanki onu hatırlamaya mecbur edilmiş gibi kiliseye yaklaşırken yaya ya da arabalarla kiliseden gelen bir insan kalabalığına rastladı. Önce yaşlı Matthew'u ve Semyon'u, ardından birkaç çocuk ve genç kızı, sonra da biri yaşlı, ötekisi göz kamaştırıcı kırmızı renkte tatil günü elbisesi giymiş olan, kendisine tanıdık gelen iki kadını gördü. Genç kadın hafif ve kıvrak adımlarla yürüyor ve kollarında bir bebek taşıyordu. Yevgeni yanlarından geçerken yaşlı kadın törelere göre durarak kendisini selamlarken çocuklu genç olanı sadece başını hafifçe eğmekle yetindi ve başörtüsünün altından o bildik gülümseyen hayat dolu gözlerle Yevgeni'ye onu çarpar gibi baktı. Evet, bu ta kendisi. İyi de her şey bitti. Ne diye hala ona bakayım ki? Ama belki de bu benim çocuğumdur, diye düşündü. Hadi canım sen de saçmalık, kocası da köydeydi, onunla da yatmıştır. Yevgeni adamın ne zaman köyde olduğunu bile hesaplamaya gerek duymadı. Bu ilişkinin sadece sağlığı için gerekli olan bir ilişki olduğundan emindi. Kadına parasını ödemiş, mesele kapanmıştı. Aralarında başka herhangi bir ilişki olmamıştı ve hala da yoktu. Olamaz ve olmasına da izin verilemezdi. Vicdanını yatıştırmasına bile gerek yoktu. Çünkü vicdanı bu ilişkide hiç rahatsız olmamıştı. Annesiyle yapmış olduğu konuşmadan ve kadına köyün sokağında rastladıktan sonra bir daha bir kez olsun Stefanida'yı düşünmediği gibi sonraki günlerde onu bir daha bir kez bile görmedi. Paskalya'dan sonraki pazar günü şehirde düğünü yapıldı ve törenlerin hemen ardından Yevgeni genç karısıyla birlikte çiftliğe döndü. Ev adet olduğu üzere genç çiftler için düzenlenip döşenmişti. Maria Pavlovna çekip gitmek istemiş ama gerek Yevgeni gerekse bizzat Liza orada kalması için yalvarmışlar, o da sadece bitişik binaya geçmekle yetinmişti. Ve artık Yevgeni için yepyeni bir hayat başlıyordu. 7. Bölüm. Evliliğin ilk yılı Yevgeni için çok zor olmuştu. Sözlü oldukları süre içinde mümkün olduğu kadar erteleyebildiği ekonomik dertler düğünün ardından bir anda tepesinden aşağı yağmaya başlamıştı. Borç yükünden kurtulmasının imkansız olduğu belliydi. Gerçi koruluk satılmış, acil borçlar tasfiye edilmişti ama geriye hala hatırı sayılır bir borç vardı. Ortalıkta para da yoktu. Çiftlik önemli miktarda kazanç sağlıyordu sağlamasına ama Yevgeni'nin erkek kardeşinin desteklenmesi gerekiyordu. Düğün de para yutmuş ve nakit tükenmiş, şeker fabrikası ise işletme sermayesi bulunamadığı için durmuştu. Bu zor durumdan kurtulmanın tek yolu kadının birikmiş parasını işe sürmekti. Kocasının ne yapacağını bilmez hali gözünden kaçmamış olan Liza bu yola gidilmesinde bizzat ısrar ediyordu. Yevgeni kadının teklifini malikanenin yarısının resmi belgeyle karısının üzerine geçirilmesi şartıyla kabul etti. Elbette bunu karısının yüzünden değil de kaynanasını hesaba katarak yapmıştı. Başarılarla başarısızlıkların birbirinin yerini aldıkları para işleri bu ilk yılda Yevgeni'nin hayatına düşen koyu gölgelerden sadece biriydi. Rahatsız edici bir başka olay da eşinin kötü sağlık durumuydu. Düğünden 7 ay sonra kadının başına bir kaza geldi. Şehirden dönen kocasını faytonla karşılamaya giderken genelde hep sakin olan at ürküp şarampole doğru yöneldi. Liza korkup arabadan atladı. Düşerken nispeten şansı yaver gitmişti. Çünkü tekerleklerden birine kolayca takılabilirdi. Ne var ki hamileydi. Ertesi gece sancılar başladı ve düşük yaptı. kendini uzun süre toparlayamadı. Beklenen çocuğun kaybedilmesi, Lisa'nın hastalığı, bunlara bağlı olarak evin çekilip çevrilmesinde ortaya çıkan zorluklar ve yetmiyormuş gibi Lisa'nın hastalanmasıyla birlikte eve damlayan kaynana, bütün bunlar Yevgeni'nin ilk yılını burnundan getirmeye yetecekti. Bu elverişsiz koşullara rağmen Yevgeni kendini yıl sonunda iyi hissediyordu. Bir kere büyük babasının dönemini yeni düzenlemelerle tekrar canlandırma planı büyük güçlükler altında olsa da yavaş yavaş gerçekleşiyordu. Bundan böyle çiftliği borçlarından dolayı satmak söz konusu olmayacaktı. Gerçi malikane eşinin adına geçmişti ama sonuçta kurtulmuştu ve pancar hasadı iyi geçerse, fiyatlar da istikrarını korursa gelecek yıl için o güne kadar yaşanan bütün sıkıntılardan emin olacaktı. Böylece tam bir refah ve bolluğun gelmesi umulabilirdi. Bu onun hayatının bir yanıydı. Öte yandan karısına yönelttiği talepler oldukça yüksek olmakla birlikte kadında gerçekten bulduğu o umduğu şeyler değildi ama çok daha iyi bir şeydi. Ateşli aşk sahneleri kadının işi değildi ya da Yevgeni böyle sahneler tertiplemeye çalıştıkça ortaya çok sönük sonuçlar çıkıyordu. Buna karşılık çevredeki her şey öylesine bir dönüşüm yaşamıştı ki Yevgeni'ye hayat daha sevinç verici, hoş ve rahat görünmeye başlamıştı. Bunun nereden kaynaklandığını bilmiyordu. Olsun, gerçekten de yaşadığı buydu. Oysa bunun nedeni Lisa'nın nişanından hemen sonra Yevgeni'nin dünyadaki bütün insanların en yücesi, en akıllısı, en temizi ve en soylusu olduğuna, bu nedenle de ona hizmet etmenin ve onu sevindirmenin herkesin görevini oluşturduğuna kesin olarak karar vermiş olmasıydı. Ancak herkesi buna mecbur etmek mümkün olmadığından bunu elinden geldiğince kendisi yapmak zorundaydı. Yaptı da bu nedenle manevi, ruhsal gücünün hepsini neyle ilgili ve yerine getirilmesi ne kadar zor olursa olsun, sevgilisinin arzularını, isteklerini tahmin edip bunları gerçekleştirmeye yöneltti. Lisa, sevilen bir kadının asıl cazibe kaynağını oluşturan özelliğe sahipti. Erkeğine olan aşkı sayesinde sözcüğün tam anlamıyla onun ruhunu okumayı biliyordu. Hatta Yevgeni'ye göre kadın ona hakim olan her ruh halini, duygularının her ayrıntısını sezip tahmin ediyor ve buna göre davranıyor gibi görünüyordu. Anlayacağınız onun duygularını hiç zedelemiyor, ona sıkıntı veren duyguları her zaman hafifletip rahatlatıcı olanları güçlendiriyordu. Kaldı ki sadece duygularını anlamakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşüncelerini de okuyordu. Tarımsal ekonominin, fabrika işletmenin, insan ilişkilerinin en kıyı bucak sorunlarını anında kavruyordu. Dolayısıyla da Yevgeni için sadece memnuniyet verici bir arkadaş değil, aynı zamanda yararlı, vazgeçilmez bir danışmandı. Lisa her şeyi, insanları, kocasının gözleriyle görüyordu. Yevgeni'nin annesini seviyordu. Ne var ki kaynananın hayatlarına karışmalarından Yevgeni'nin hoşlanmadığını fark edince anında Yevgeni'nin tarafına geçti. Ama bunu öylesine kararlı gerçekleştirmişti ki Yevgeni onun hırsını frenlemek zorunda kaldı. Bütün bunlardan öte çok ince bir zevk sahibiydi. Olağanüstü duyarlı ama bir o kadar da sakindi. Yapıp ettiği her şeyi belli etmeden yapardı. Çalışma ve gayretlerinin sadece sonuçlarını görürdünüz. Her yerde, her zaman kılı kırk yaran bir temiz paklık, düzen ve güzellik vardı. Lisa, kocasının hayatının idealinin ne türden bir ideal olduğunu anında kavradıktan sonra ev hayatıyla ilgili arzularının hepsini yerine getirmek için çırpınıp durmaktaydı. Eksik olan sadece çocuktu ama bunun da bir gün mutlaka olacağını umabilirlerdi. Kışın Petersburg'da bir kadın doktoruna gitmişler ve doktor Lisa'nın sapasağlam olduğunu söylemiş ve çocuk yapabileceğinin güvencesini vermişti. Bu arzuları gerçekleşti. Yılın sonunda Lisa yeniden hamile olduğunu hissetti. Lisa'nın mutluluğunu burnundan getirmese de tehlikeye sokan tek şey onun kıskançlığıydı. Bu duygusunu belli etmiyor, bastırıyor, kıskançlığından ötürü sık sık ızdırap çekiyordu. Yevgeni kendisinden başka bir kadın sevmemeliydi. Çünkü bütün dünyada Yevgeni'ye layık bir kadın bulunmamaktaydı. Hani kendisi ona layık mıydı? Bu soruyu kendisine hiç sormamıştı. Dolayısıyla da hiçbir kadın onu sevmeye kalkışmamalıydı. 8. Bölüm. Lisa'nın yaşama tarzı şu şekilde düzenlenmişti. Yevgeni her zaman olduğu gibi erkenden kalkıyor, çiftliğe ya da fabrikaya uğruyor, ara sıra tarlaya gidiyor, saat 10'da alışıldığı gibi Maria Pavlovna, Lisa ve yanlarında yaşayan amcalarından biriyle beraber verandada kahve içmek için eve dönüyordu. Çoğunlukla hararetli sohbetlerin geçtiği kahveden sonra ayrılıyorlardı. Öğlene kadar kitap okunuyor, Yevgeni iş mektuplarını hallediyor, saat 2'de yemek yeniyor, ardından gezinti yapılıyordu. Akşamları Yevgeni iş yerinden döndüğünde akşam çayı içiliyor, ara sıra biri yüksek sesle bir şeyler okuyor, Lisa çalışıyor ya da oradakilerle birlikte şarkı söylüyordu. Misafirleri varsa sohbet ediyorlardı. Yevgeni iş seyahatine çıktığında ona her gün mektup yazıyor ve ondan her gün bir mektup alıyordu. Ara sıra yolculuklarında Lisa ona eşlik ediyor, bu durum özellikle onların çok hoşlarına gidiyordu. İsim günlerinde misafirleri geliyordu. Yevgeni onun her şeyi ne kadar güzel hazırladığını ve herkesin ne kadar memnun olduğunu gördükçe seviniyordu. Yevgeni misafirlerin de bu cana yakın genç ev kadınından etkilendiğini gördükçe onu daha da çok seviyordu. Her şey dört dörtlük gidiyordu. Lisa hamileliğini sorunsuz geçiriyor ve her ikisi de biraz endişeli de olsa çocuğu nasıl yetiştireceklerini düşünüyorlardı. Eğitim ve yetiştirmenin tarzı, uygulanacak yöntemler, bunların hepsini Yevgeni belirliyor, Lisa ise sadece onun isteklerini usulca yerine getiriyordu. Yevgeni bir sürü tıp kitabı okumuş, çocuğu bilimin kurallarına göre yetiştirmeyi aklına koymuştu. Elbette Lisa bütün bunlara canı gönülden katılıyor, bütün hazırlıkları yapıyor, hafif, ince ya da kalın yastıklar örüyor, beşiği düzenliyordu. Böylece Lisa'nın evlilik hayatının ikinci yılı ve ikinci baharı geldi. 9. Bölüm. Yortuya doğruydu. Lisa hamileliğinin 5. ayındaydı. Kendine dikkat ediyordu. Canlılığından, neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti. Genç kadına yardım etme bahanesiyle evde yaşayan iki kaynana sürekli uyarılarıyla kadında rahat huzur bırakmamıştı. Yevgeni'nin işi başından aşkındı. Özellikle olanca kapasitesiyle işletilmeye çalışılan şeker fabrikası onu çok meşgul ediyordu. Lisa yortudan kısa bir süre önce Paskalya'dan beri el sürülmemiş evde genel temizlik yaptırmaya kalktı ve döşemeleri ovma, camları silme, halı ve kumaş kaplı mobilyayı temizleme, çarşafları, yorgan kaplarını değiştirme işinde hizmetçilere yardım etmek üzere köyden iki gündelikçi çağırttı. Kadınlar sabahın köründe çıka geldiler, ateşin üzerine birkaç kova su koydular ve kolları sıvadılar. Bu kadınlardan biri Stefanida'ydı. Kısa bir süre önce çocuğunu memeden kesmiş ve çiftliğin katibine kendisine efendinin evinde iş vermesi için yalvarmıştı. Yeni hanımefendiyi mümkün olduğu kadar yakından görmek istiyordu. Stefanida hep olduğu gibi erkeği olmadan yaşıyor ve kanı kaynayan genç katiple tıpkı kendisini odun çalarken yakalayan Danila ve ardından Yevgeni ile olduğu gibi işi pişiriyordu. Yevgeni'yi ilişkileri bittikten sonra bir daha aklının köşesinden bile geçirmemişti. Artık bir karısı var diye düşünüyordu. Gene de muhterem hanımefendiyi ve evini görmek ilginç olacaktı. Söylenenlere bakılacak olursa ev dillere destan bir şekilde döşenmişti. Yevgeni onu çocukla birlikte gördüğü günden sonra bir daha ona rastlamamıştı. Çocuğu olduğu için kadın gündelikçiliğe gitmiyordu. Yevgeni ise köye çok ender iniyordu. Yortudan önceki gün Yevgeni saat 5 der demez ayağa fırlamış, fosfor asitli kireçle gübrelenecek olan kıraç tarlaya gitmek için iki gündelikçi gelip mutfakta kovaları ateşin üstüne yerleştirmeden önce evden çıkmıştı. Keyifli, memnun ve acıkmış bir halde Yevgeni kahvaltıya geldi. Bahçe kapısının önünde atından inip atı geçici olarak tuttukları bahçıvana teslim etti. Kamçıyla yüksek otları kırbaçladı. Böyle durumlarda insanın sık sık yaptığı gibi herhangi bir cümleyi durmadan tekrarlayarak otların arasından eve doğru yürüdü. Ağzından düşmeyen cümle şuydu. Fosfor asitli kireç bunu ispat edecektir. Neyi ispat edecekti ki bu gübre? Orasını bilmiyordu. Küçük çayırın üstünde halılar dövülüyordu. Mobilyalar odadan dışarı taşınmıştı. Aman tanrım, Liza bu temizlik işine amma da sarmış. Fosfor asitli kireç bunu ispatlayacak. Ben buna kadın derim işte. Muhteşem bir ev kadını. Evet, aynen öyle. Bir yandan böyle söylenip dururken bir yandan da Liza'nın beyaz bir sabahlık içindeki vücudunu, ona her bakışında kendisini karşılayan o sevinç saçan gözlerini gözünde canlandırıyordu. Evet, çizmeleri muhakkak değiştirmeliyim. Yoksa fosfor asitli kireç bunu ispatlayacak. Yani bir gübre kokusu yayacak. Küçük hanımın içinde bulunduğu durumda bunun olmaması gerekir. Hangi durumda? Hangi durumda olacak? Bedeninin içinde küçük Yevgeni büyüyor ya, diye kafasından geçirip duruyordu. Evet, fosfor asitli kireç bunu ispatlayacaktır. Yevgeni kendi düşüncelerine gülerek elini odasının kapısına attı. Ne var ki daha kapıyı itmeden kendiliğinden açıldı ve eteklerini iyice yukarı kaldırmış, yalın ayak, elbisesinin kollarını kıvırmış, elinde kova tutan bir kadınla karşılaştı. Kadına yol açmak için kenara çekildi, kadın da aynen yana çekilmiş, ıslak eliyle başından kaymış örtüsünü düzeltmeye çalışıyordu. Tamam tamam geçin ben beklerim dedi Yevgeni ve kadını tanır tanımaz dili damağına dolaştı. Kadın ona gülümseyen gözleriyle neşeli neşeli baktı. Kırmızı yün örgüsü eteğini düzeltip kapıya yürüdü. Olamaz, saçmalık bu. Bu ne şimdi, imkansız diye düşündü Yevgeni. Alnını kırıştırıp bir yandan da arsız bir sinekten kendini korumaya çalışırken. Kadını fark etmiş olması onu kızdırmıştı. Gel gelelim onun çıplak ayaklarından, iki yana sallana sallana, kıvrak ama sert yürüyüşünden, kollarından ve omuzlarından, gömleğinin kıvrımlarından ve bembeyaz baldırlarının üzerine kadar katlanmış kırmızı eteğinden gözlerini alamıyordu. Ne diye bön bön bakıyorum ki ona diye söylendi kendi kendine ve Stefanida'ya bakmamak için gözlerini yere eğdi. Ama çizmelerimi değiştirmek için içeriye girmem gerekiyor diye düşündü ve Yevgeni odasına girmek için döndü. Birkaç adım atmıştı ki nasıl ve kimin emriyle olduğunu anlayamadan onu bir kez daha görmek için arkasına döndü. O da tam o sırada köşeyi dönmek üzereydi ve dönüp Yevgeni'ye baktı. ''Yahu ne yapıyorum ben?'' diye içinden bir ses bağırdı. ''Aklından belki kendisini, evet ne belkisi muhakkak ki kendisini arzu ettiğimi geçiriyordur.'' Yevgeni yerleri ıslak olan odaya girdi. Yaşlı zayıf bir kadın döşemeleri ovuyordu. Yevgeni parmaklarının ucuna basarak pis su birikintileri içinden arkasında çizmelerinin bulunduğu paravana doğru yürüdü. Yaşlı kadın odadan çıkarken o da odayı terk etmek istedi. Nihayet gitti. Şimdi Stefani da geri döner diye ansızın içindeki biri düşünmeye başladı. Aman tanrım ben neler düşünüyorum ve neler yapıyorum. Yevgeni çizmelerini kaptı, hole yürüdü. Elbiselerini fırçaladı ve annesiyle kaynanasının kahve içtikleri verandaya çıktı. Belli ki Liza onu beklemişti. Aynı anda öteki kapıdan çıkarak verandaya geldi. Aman tanrım bir bilse, beni öylesine dürüst, namuslu, temiz, masum biri olarak tanıyan karım, diye düşündü. Liza onu her zamanki gibi parıldayan bir yüzle selamladı. Ama kadın ona bu sabah fazlasıyla solgun, beti benze atmış, zayıflamış ve bitkin göründü. 10. Bölüm. Kahve içerlerken böyle durumlarda sık sık olduğu gibi mantıksal bağlardan tamamen yoksun olmakla birlikte kesintisiz sürdürüldüğüne göre gene de herhangi bir bağlantı zinciri üzerinde yürüyen hanımefendilere özgü o sohbetlerden biri almış başını gidiyordu. İki kaynana birbirlerini karşılıklı iğneleyip dururken Liza ikisi arasında kurnazca denge kurmaya çalışıyordu. ''Odanın hala bitmemiş olmasına kızıyorum.'' dedi Liza kocasına. ''Ama her tarafın iyice temizlenmesini istiyorum.'' ''Tamam boş ver şimdi ben gittikten sonra nasıl uyudun bakalım?'' ''Çok iyi kendimi iyi hissediyorum.'' ''Onun durumundaki bir kadın nasıl iyi uyuyabilir ki?'' diye söylendi Yevgeni'nin kaynanası Varvara Alexeyevna. Bu yetmiyormuş gibi oda pencerelerinin de güneş tarafına baktığı ve jalüzileri ya da perdeleri olmayan bir odada bu tahammül edilmesi mümkün olmayan sıcaklıkta. Benim pencerelerimde her zaman ya jalüzi ya da perde bulunur. İyi de Lisa'nın pencereleri saat 10'a kadar gölgede kalıyor, dedi Maria Pavlovna. Elbette diye itiraz etti Alexeyevna. Daha önce söylediğinin tam tersini ileri sürdüğünü hiç düşünmeden. Ateşinin nedeni de bu. Bu nem işte. Doktorum hep hastanın karakterini bilmezsek bir hastalığı hiçbir zaman teşhis edemeyiz derdi. O anlayacaktır neler olduğunu. Çünkü mükemmel bir doktordur. Kendisine yılda 100 ruble öderdik. Toprağa bol olası kocam doktorlara pek güvenmez. Ama benim doktora ihtiyacım olduğunda kesenin ağzını açmayı bilirdi. Karısının ve çocuğunun hayatının söz konusu olma ihtimali bulunurken insanın eşi kesenin ağzını açmakta hiç tereddüt eder mi? Elbette etmez. Hele kadın varlıklıysa zaten erkekten bağımsız demektir. Ama iyi bir eş gene de kocasına tabi olur, dedi Varvara Alexeyevna. Ne yazık ki Liza hastalığından sonra hala çok güçsüz. Yo hayır anneciğim, kendimi iyi hissediyorum. Ayrıca size kaymak getirmediler mi? Gerek yok, krema da alabilirim. Varvara Alexeyevna'ya sordum ama kaymak istemedi diye bir yandan özür dileyerek araya girdi Maria Pavlovna. Bugün hakikaten canım kaymak istemiyor, dedi Varvara Alexeyevna ve kaymaktan büyük bir anlayışla vazgeçerek bu can sıkıcı konuşmaya son vermek istercesine Yevgeni'ye döndü. Fosfor asidi kireci sonunda serpildi mi, diye sordu. Liza kaymak getirmek için içeri gitti. Ama gerçekten de kaymak istemiyorum, sağ ol, dedi Varvara. Liza, Liza, yavaş yürü ne olursun, dedi Maria Pavlovna. Bu hızlı hareketler ona zarar verebilir. İçi huzurlu olursa ona hiçbir şeyin zararı dokunamaz diye ima edebileceği hiçbir şey ortada yokken ve bunu gayet iyi bilirken gene de bir şeyler ima ediyormuş gibi söylendi Alexeyevna. Liza kaymakla çıka geldi. Yevgeni kahvesini yudumluyor, bir yandan da can sıkıntısıyla konuşulanları dinliyordu. Bu türden sohbetlere alışmış da alışmasına ama bugün konuşmaların her türlü mantıklı içerikten yoksun oluşu nedense keyfini iyice kaçırmıştı. O az önce evde başına geleni anlamaya çalışıyor, bu yüzden de bu abuk sabuk konuşmalar kendisini rahatsız ediyordu. Varvara Alexeyevna kahvesini bitirdikten sonra ayağa kalktı ve keyfi kaçmış bir halde oradan uzaklaştı. Liza Yevgeni ve Maria Pavlovna kendi başlarına kaldılar. Sohbetleri içlerinden geldiği gibi yapmacıklıktan uzak, hoş bir tarzda sürdü. Ne var ki Liza, aşkın daha da keskinleştirdiği duyuları sayesinde Yevgeni'nin herhangi bir şeyden dolayı huzurunun kaçmış olduğunu hissetti. Kalkıp ona, ''Yolunda gitmeyen bir şey mi var?'' diye sordu. Yevgeni bu soruyu beklemiyordu. Her şeyin yolunda olduğunu söylerken biraz şaşırıp bocaladı. Cevabı Liza'yı biraz daha endişelendirmekten başka bir işe yaramadı. Bir şeyler Yevgeni'nin fena halde canını sıkıyordu, hem de çok fena. O an süt kasesine düşmüş sineği gördüğünden nasıl eminse bundan da o kadar emindi. Gel gelelim Yevgeni başka bir söz etmedi. Şimdi bu ne demek oluyordu? 11. Bölüm. Kahvaltıdan sonra ayrıldılar. Yevgeni hep yaptığı gibi odasına döndü. Ne bir şeyler okudu ne de mektup yazmaya koyuldu. Düşüncelere dalmış, öylece oturuyor, sigara üstüne sigara yakıyordu. İçinde ansızın uyanan ve evlendikten sonra artık kurtulduğunu düşündüğü bu çirkin duyguya hem şaşırmış hem de öfkelenmişti. O zamandan beri bir kez olsun hissetmemişti böyle bir şey. Ne tanıdığı bu kadına ne de eşinin dışındaki herhangi bir kadına bakarken. Ruhsal olarak bu çirkin duygudan kurtulmuş olduğuna çoğu zaman kendi kendine içten içe sevinmiş durmuştu. Şimdi ise bu görünürdeki tamamen önemsiz rastlantı o duygudan hala kurtulamamış olduğunu gösteriyordu. Hani bu duyguya yeniden boyun eğdiğini hissettiğinden ya da o kadını yeniden arzuladığından varmamıştı bu sonuca. Zaten o kadını arzu etmeyi tamamen imkansız görüyordu. Ne var ki içindeki bu duygunun hala canlı olması ve ona karşı temkinli davranmak mecburiyeti işte bu canını fena halde sıkıyordu. Gene de bu duyguya sonunda hakim olabileceğinden hiçbir kuşkusu yoktu. Bir mektup daha cevaplaması ve bir şeyler yazması lazımdı. Çalışmak üzere yazı masasına çöktü. Her iki işi de bitirdi. İşine eğilmişken kendisini böylesine huzursuz kılan şeyi tamamen unutmuştu. İşini bitirince gözden geçirmek için ahıra gitti. Ve bir kez daha, artık kasıt mı dersiniz yoksa kötü niyetli bir rastlantı mı belli değil, daha ayağını merdivene atmadan köşeden kırmızı etek ve kırmızı başörtüsü görünüverdi. Kollarını sallaya sallaya, kalçalarını kıra kıra o kadın önünden yürüyüp geçti. Aslında yürümekten çok birlikte çalıştıkları arkadaşına yetişmek istiyormuşçasına güle oynaya koşturuyordu. Gözünün önüne o göz kamaştırıcı öğle güneşi, ısırganlar, Danila'nın ormandaki kulübesinin arkasındaki alan ve akça ağaçların gölgesinde kadının dişleri arasında bir yaprak tutan gülen yüzü geldi. Hayır, kesinlikle böyle sürüp gidemez diye kendi kendine söylendi Yevgeni. Her iki kadın gözden kayboluncaya kadar bekleyip iş yerinin yolunu tuttu. Tam öyle vaktiydi. Yevgeni yöneticiyi orada bulmayı umuyordu, yanılmamıştı. İş yerindeki yönetici öğle uykusundan yeni uyanmıştı. Geriniyor, esniyor ve karşısında durmuş kendisine bir şeyler anlatan çobanı dinliyordu. Vasili Nikolayevich, buyurun. Sizinle bir şey görüşmek istiyorum. Ne konuda? Siz önce bu adamın işini halledin. Demek ki onları buraya getiremezsin öyle mi diye sordu çobana Nikolayevich. Zor olur Vasili Nikolayevich. Mesele neymiş diye sordu Yevgeni. İneklerden biri tarlada doğurmuş. İyi peki hemen arabayı hazırlatacağım. Nikola'ya söyle av arabasına bağlanmış olsa da Luisa'yı oradan çözüp arabaya koşsun. Çoban çıktı. Biliyor musunuz diye söze girdi Yevgeni kızararak ve kızardığını kendisi de açık seçik fark ederek. Biliyor musunuz henüz evli değilken benim de ufak tefek günahlarım oldu Vasili Nikolayevich. Herhalde sizin de kulağınıza gelmiştir. Vasili gözleriyle gülümsedi ve efendisine üzüldüğünü apaçık belli eden bir sesle ''Stepaşka'dan söz ediyorsunuz değil mi?'' diye sordu. ''Evet neyse dinleyin. Ne olursunuz bana bir iyilik yapın, ona burada evde iş falan vermeyin. Anlayacaksınız beni, çok zor durumdayım.'' Gerçi bu işi katip Vanya düzenlemişti. Peki, tarlada durum nedir? Fosfor asitli kirecin kalanı bugün tarlaya serpilecek mi? Diye sordu Yevgeni, şaşkınlığını biraz örtbas etmek için. Evet, birazdan gidiyorum. Böylece mesele halledilmişti. Yevgeni sakinleşti, bir yıldır görmediği kadına gelecekte de rastlamayacağını umuyordu. Vasili Nikolayevich katibe söyleyecek, Ivan da kadına söyleyecek. O da burada çalışmasını arzu etmediğimi kavrayacak diye kendi kendine söylendi Yevgeni. Ne kadar zoruna gitmiş olsa da katiple bu konuyu konuşmuş olmasına sevinmişti. Evet, bu belirsizlik, bu utanç sonsuza kadar sürüp gidemezdi. Düşüncesinde gerçekleştirdiği o suçu daha hatırlarken bile zangır zangır titriyordu. 12. Bölüm. Utanma duygusunu bastırıp Vasili Nikolayevich'le mesele hakkında konuşması her ne kadar alışkanlıklarına aykırı bir durumsa da sonuçta bu girişimi Yevgeni üzerinde rahatlatıcı bir etki yapmıştı. Gerçekten de artık mesele kapanmış görünüyordu. Liza da Yevgeni'nin tamamen rahatlamış ve hatta eskisine göre daha da neşeli olduğunu fark etmişti. Bu iki kadın arasındaki sürtüşmelere kızdığı belli diye düşündü. O ince duyarlılığı, kibar ve asil ruhu düşünülecek olursa durmadan bu samimiyetten uzak, iğneleyici ve tatsız imaları dinlemek zorunda kalmaktan fazlasıyla canı sıkılıyor olmalı, diyordu kendi kendine. Bir sonraki gün ilk yortu günüydü. Hava harikaydı ve köylü kadınlar her yortuda olduğu gibi çelenkler yapmak için ormana gidiyor, tam çiftlik evinin önünden geçerken bir yandan da şarkılar söyleyip dans ediyorlardı. Maria Pavlovna ve Varvara Alexeyevna bayramlık giysileriyle verandaya çıkıp halk danslarının yapıldığı meydana doğru yürümeye başladılar. Yanlarında bu yaz Yevgenilerde kalan, Çin ipeğinden kısa bir ceket giymiş, tıknaz, tombul, yaşlı, hovarda, ayyaş amca vardı. Her zaman olduğu gibi rengarenk giysiler ve takılarıyla kızların oluşturduğu küçük bir halka bütünün merkezini oluşturuyordu. Kızların çevresinde el ele tutuşmuş başka kızlar, gezegenler ve uyduları gibi hışırtılı, yeni keten elbiseleriyle fır dönüyorlar, küçük çocuklar kahkaha atarak, bağırışıp çağrışarak sağa sola koşuyorlardı. Çiftlikte yaşayanlar ve oradan tesadüfen geçenler biraz uzaktan dans edenleri seyrederlerken, köy delikanlıları mavi siyah ceketleri ve kasketleriyle, kırmızı gömlekleriyle ayakta dikilmiş, ay çiçeği çekirdeklerinin kabuklarını yere tükürüp duruyorlardı. Bizim iki hanımefendi dans edenlerin iç çemberine doğru yaklaştılar. Lisa da saçında mavi bir bant, gene mavi içinden uzun beyaz köşeli dirseklerinin çıktığı geniş kollu bir elbiseyle arkalarından geliyordu. Yevgeni onlarla birlikte gitmek istememişti. Ne var ki saklanmak sonunda gülünç gelmiş, ağzında sigarayla en azından verandaya çıkmış, köy delikanlılarının selamlarına karşılık vermiş, ardından aralarından biriyle sohbete dalmıştı. Kadınlar yüksek sesle bir dans şarkısı söylüyordu. Bunu yaparken bir yandan ellerini çırparak ritim tutuyor, halka halinde dönüyorlardı. Karısının sesini duymamış olan Yevgeni'ye bir çocuk, "Hanımefendi sizi çağırıyor," dedi. Lisa gelip dansı, özellikle de çok beğendiği kadınlardan birini seyretmesini istiyordu. Elbette bu Stefanida'ydı. Üzerinde sarı ipekten dekolte bir bluz, bir peluş yelek ve ipek bir başörtüsü vardı. Dolgun, eti butu yerinde, al yanaklarıyla alabildiğine neşeli ve mutlu görünüyordu. İyi bir dansçı olmalıydı. Ne var ki Yevgeni ona bakmaya hiç niyetli değildi. "Evet, evet," dedi. Kelebek gözlüğünü bir çıkartıp bir takıyordu. Bir yandan da anlaşılan ondan gerçekten de ayrılmamam gerekiyormuş diye düşündü. Kadının bu görüntüsünün cazibesine kapılmaktan korktuğu için ona doğrudan bakmadı. Ama kaçamak bir gözle baktığı için olduğundan iki kat daha çekici gördü. Ayrıca kadının ışıldayan bakışları Yevgeni'ye kadının onu fark ettiğini ve kendisine bakmaya doyamadığını gördüğünü söylüyordu. Yevgeni adeti bozmayarak bir süre daha orada kaldı. Ardından Varvara Alexeyevna'nın kadını kendi yanına çağırdığını ve ona sevimli şey dedikten sonra yapay tatlı bir ses tonuyla ona bir şeyler anlattığını görünce dönüp oradan ayrıldı. Evin yolunu tuttu. Onu seyretmek zorunda kalmamak için eve dönmüştü. Gel gelelim üst kata çıkınca dayanamayıp nedenini nasılını anlayamadan pencereye koştu ve kadınlar verandanın önündeyken orada uzun süre durdu. Stefani dahi seyre daldı. Baktı, baktı, doyamadı. Derken farkında olmadan aşağı indi. Sessizce balkona çıktı, bir sigara yaktı. Ve ardından küçük bir gezinti yapmak istiyormuş gibi az önce kadının uzaklaştığı yönde gitmek üzere bahçeye indi. Ağaçlı yolda daha iki adım atmamıştı ki onun sarı ipek gömleğinin üstündeki peluş yeleğinin ve kırmızı başörtüsünün ağaçların arkasından parladığını gördü. Stefanida'nın yanında başka bir köylü kadın vardı. Nereye gidiyor olabilirlerdi ki? Birdenbire içinde şiddetli bir arzu fırtınası koptu. Kalbini bir pençe sanki sımsıkı yakalamıştı. Tanımadığı, tuhaf, yabancı bir iradenin buyruğuna girmiş gibi bir kez daha arkasına baktıktan sonra hızla kadınların peşine düştü. "Yevgeni Ivanoviç, Yevgeni Ivanoviç, merhametinize sığınıyorum," diyen bir ses duydu arkasından. Yevgeni çiftliğinde kuyu açan yaşlı Samohin'i tanımıştı. Ansızın rüyasından uyanıverdi. Hızla geri dönüp yaşlı adamın yanına gitti. Adamla konuşurken kenara çekilip baktığında Stefanida'nın yanındaki kadınla birlikte aşağı yöneldiğini gördü. Besbelli ki su içmek için çeşmeye gidiyorlardı. Belki de sadece içme bahanesiyle oraya yönelmişlerdi. Bir süre sonra dans eden halkanın içine geri döndüler. 13. Bölüm. Samohin'le konuştuktan sonra Yevgeni bir suç işlemiş gibi ezik, yıkılmış bir halde eve döndü. Stefani da heyecanını muhakkak fark edip durumu anlamış olmalıydı. Yevgeni'nin kendisini görmek istediğini düşünmüş, kendisi de bunu arzu edince buluşmanın bir yolunu aramış olmalıydı. Ve şu gayet iyi tanıdığı yanındaki öteki kadın belli ki her şeyi biliyordu. Ama asıl arzuya yenik düştüğünü, artık kendi iradesi diye bir şey kalmadığını, yabancı, tuhaf bir güç tarafından yönlendirildiğini hissediyordu. Bugün sadece şanslı bir rastlantı sonucu paçasını kurtardığını, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa sonraki gün eninde sonunda çöküşe, yıkıma teslim olacağını hissediyordu. Evet, çöküş ve yıkımdı bu. Olup biteni başka türlü kavramlaştıramıyordu. Kendisine öylesine içten bağlı genç eşini burada, köyde milletin gözü önünde köylü bir kadınla aldatmak. Bu ahlaki çöküntü değildi de neydi? Ve ne utanç verici, rezil, ardından artık yaşamanın mümkün olmadığı bir çöküştü bu. Hayır, ne olursa olsun önlemini almak zorundaydı. Tanrım, tanrım, ne yapmam gerek? Gerçekten de böyle çöküp gitmem mi gerekiyor? Hiçbir çıkış yolu bulunamaz mı? Evet, bir şeyler yapmalıyım. Onu düşünmekten vazgeçmeliyim. Bırak onu düşünmeyi bir yana diye kendi kendine emir verir bir tonla bağırdı. Bırak diyordu. Ama der demez aklı fikri tekrar kadına kayıyor, onu ak ağaçların gölgesinde karşısında görüyordu. Birdenbire aklına eski bir keşiş hakkında okudukları geldi. Vücudun üzerinde elini dolaştırarak insanları iyileştiren bu keşiş, bir kadının baştan çıkartıcılığına kendini kaptırmamak için boştaki elini kor kor yanan kömürün üstüne koyup parmaklarını yakmıştı. Şimdi tam da zamanında bu okudukları geldi aklına. Evet, böyle çöküp gitmektense parmaklarımı yakarım daha iyi dedi kendi kendine. Odada başka kimse var mı diye çevresine bakındı. Bir kibrit çakıp parmağını aleve tuttu. Hadi onu şimdi düşün bakalım dedi kendine alaylı bir tavırla. Acı duydu. İsin kararttığı parmağını alevden çekti. Kibriti fırlatıp attı ve yaptığına yüksek sesle gülmeye başladı. Aldığı karar doğru değildi. Yapılması gereken onu bir daha görmemenin çaresini bulmaktı. Ya kendisi çekip gitmeliydi ya da kadını oradan göndermeliydi. Kocasına para önerip onu uzaklara, şehre ya da başka bir köye taşınmalarını sağlayabilirdi. Bu kesinlikle ortaya çıkacak ve dedikodu ortalığa yayılacaktır. Olsun, yayılsın. Tehlikenin bu kadar yakında olduğunu bilmekten iyidir. Evet, bu gerçekleşmeli diye kendi kendine söylendi. Uzaktan Stefanida'nın yüzündeki oradan uzaklaşma ifadesini görünce şimdi de nereye gitmek istiyor acaba diye kendi kendine sordu. Kadını pencerenin dışında görmüş gibi geldi ona. Kadın ona bir kez daha baktı, öteki kadını elinden tutup laubali bir tavırla kolunu sallayarak bahçeye girdi. Yevgeni nedenini niçinini bilmeden belirsiz bir kararın sürükleyiciliğine kapılmış bir halde bir onun yolunu tuttu. Vasili Nikolayevich bayramlık ceketini giymiş, saçları briyantinli, eşi ve ziyaretçi bir hanımla çay içiyordu. Sizinle biraz konuşabilir miyim Vasili Nikolayevich? Elbette, lütfen buyurun, zaten bitirmiştik. Hayır, lütfen siz buraya gelin. Derhal müsaade edin, şapkamı alayım. Nikolayevich neşeli bir halde kapıya çıkarken karısına Tanya, semaverin üstünü kapat dedi. Yevgeni'ye yönetici biraz çakır keyifmiş gibi geldi ama bunun ne zararı vardı ki? Belki de böyle olması daha iyiydi. Onun bu hali konuya daha rahat girmesini sağlayabilirdi. Tekrar aynı meseleden ötürü geliyorum Vasili Nikolayevich diye söze girdi Yevgeni. Şu kadın nedeniyle. Niye ki ona bir daha efendinin evine gitmemesini emretmiştim. Niye ki ona bir daha efendinin evine gitmemesini emretmiştim. Mesele bu değil. Durumu iyice düşündüm ve tavsiyenizi dinlemeye karar verdim. Onu bu köyden tamamen uzaklaştırmak mümkün değil mi acaba? Bütün aileyi demek istiyorum. Nereye gönderebiliriz ki onları? Diye suratını ekşiterek ve Yevgeni'nin gördüğü kadarıyla biraz da alaylı bir tarzda sordu Nikolayevich. Onlara para ya da Kolotovuzköy'de bir parça arazi verebileceğini düşündüm de yeter ki çekip gitsinler. İyi de bunu nasıl ayarlayabiliriz ki? Kocası köklerinin bulunduğu bu köyden gitmek istemeyecektir. Bunu niçin istiyorsunuz? Kadın burada ayağınıza mı dolaşıyor? Eşimin bir şeyler öğrenmesi halinde bunun ona korkunç etkileri olacağını anlarsınız sanırım Vasili Nikolayevich. Kim çenesini tutmazlık edebilir ki? Haklı olabilirsin. Ne var ki hep böyle endişe ve korku içinde yaşamaktansa, kaldı ki öylesine sıkıntı, eziyet veren bir durum ki bu. Ama ne diye bu kadar önemsiyorsunuz? Böyle geçmişte kalmış hikayeler artık kimin umurunda? Sonuçta herkesin ufak tefek günahları var elbette. Gene de gitse iyi olurdu. Kocasıyla konuşamaz mısınız acaba? Bunda öyle büyütülecek ne var ki? Siz hiç endişelenmeyin efendim. Zaten kimsenin böyle bir şeye aldırdığı yok. Dünyada neler olmuyor? Hakkınızda kim kötü bir şey söyleyebilir? Namusunuzla herkesin gözünün önünde yaşıyorsunuz. Öyle de iyisi mi siz gene onunla bir konuşun.
Pekala, adamla konuşacağım.
Gerçi Yevgeni daha şimdiden bu konuşmadan bir sonuç çıkmayacağını biliyordu. Gene de yöneticiyle konuşmak onu biraz olsun rahatlatmış, heyecan ve telaş içinde tehlikeyi abartmış olduğu duygusu onu ferahlatmıştı. Kadınla buluşmak için mi onun arkasından gitmişti? Yo, hayır, nereden çıkartmıştı bunu? Sadece bahçede biraz dolaşmak istemişti, o kadar. Kadın da tesadüfen oraya gelmişti. Hepsi bu.
14. bölüm.
Gene bu yortu günlerinde Liza bir öğle yemeğinden sonra annesi ve Yevgeni ile bahçede gezintiye çıkmıştı. Yevgeni Liza'ya yoncaları göstermek istediği için çayırın içinde epey yol almışlardı. Ve Liza orada küçük bir çukurun üstünden atlamak isterken ayağını ters basıp çukura düştü. Hafifçe yan tarafına düşmüştü ama bağırdı. Kocası onun sadece korkmakla kalmayıp aynı zamanda canının da yanmış olduğunu yüzünden okudu. Eğilip eşini yerden kaldırmak istedi ama o kocasının yardımını geri çevirdi. Mahcup, kabahatinin farkında olan birinin gözleriyle ona bakıp zayıf, güçsüz bir gülümsemeyle ''Hayır, bırak Yevgeni'' dedi. ''Sadece kaydım, kendim kalkarım.'' ''Ah, hep demez miydim?'' diye söylendi Varvara Alexeyevna. ''İnsan böyle bir durumda çukurun üstünden atlamaya nasıl kalkabilir ki?'' ''Yapma anneciğim, gerçekten de bir şey yok. Hemen ayağa kalkacağım.'' Liza kocasının yardımıyla kalktı ama aynı anda beti benzi soldu ve yüzüne bir endişe yayıldı. ''Kendimi iyi hissetmiyorum.'' diye annesine alçak sesle fısıldadı. ''Aman Tanrım, başına ne işler açtın, yürümemen gerekiyor diye söylememiş miydim?'' diye bağırdı annesi. ''Burada bekleyin, hemen adamları yollayacağım. Yürümemeli, taşınması şart.''
''Korkma Liza, ben seni taşıyacağım.'' dedi Yevgeni, sol kolunu onun beline dolarken.
''Kolunu boynuma dola, şöyle.'' dedi Yevgeni eğilip Liza'nın bacaklarını sağ koluyla kavradı ve kadını kaldırdı. Kadının kendisine bakarken yüzündeki o ızdırap çeken ama sonsuz mutluluk dolu ifadeyi bir daha unutamayacaktı Yevgeni. ''Sana ağır gelmiyor muyum sevgilim?'' dedi gülümseyerek. ''Annem de adam çağırmaya gidiyor, ona seslen bari.''
Liza Yevgeni'yi öptü, Yevgeni'nin kendisini nasıl taşıdığını annesinin de görmesini istiyordu. Yevgeni, Varvara'nın arkasından seslenerek zahmet etmemesini, Liza'yı kendisinin taşıyacağını söyledi. Varvara ise durdu ve öncekinden daha yüksek sesle bağırmaya başladı. ''Düşüreceksin onu, dikkat et, düşüreceksin, onu mutsuz ediyorsun, sende hiç vicdan yok mu?''
''Ama onu çok rahat taşıyorum.''
''Ama ben taşımanı istemiyorum. Kızımı ölüme sürükleyişine seyirci kalmak istemiyorum.'' diye çileden çıkmışçasına bağırıyordu.
''Boş ver, birazdan geçer.'' dedi Liza gülümseyerek. ''Geçen seferki gibi kötü sonuçları olmasın da.''
''Düşmekten değil, bu zaten önemsiz. Ben annemden söz ediyorum. Dinlen biraz, yorulmuşsundur.''
Yevgeni ne kadar zorlansa da Varvara'nın kendilerini karşılamak üzere yolladığı hizmetçi kızla aşçıya bırakmadan yükünü gururlu bir sevinçle eve kadar taşıdı. Liza'yı yatak odasına çıkartıp yatağına uzattı. ''Artık git sevgilim.'' dedi Liza, onun elini kendine doğru çekip öperken. ''Annuşka'nın yardımıyla başımın çaresine bakarım ben.'' Maria Pavlovna da aynı anda yan binadan koşarak gelmişti. Liza'yı soyup yatağa yatırdılar. Yevgeni elinde bir kitap oturma odasında bekliyordu. Varvara önünden öyle bir hışımla, suçlayıcı, karanlık bir yüzle geçti ki Yevgeni'nin az kalsın ödü patlıyordu.
''Nasıl?'' diye sordu.
''Daha ne soruyorsunuz ki? Zaten böyle olsun istemediniz mi? Yoksa çukurun üstünden atlaması için onu zorlar mıydınız?''
''Varvara Alexeyevna!'' diye bağırdı Yevgeni. ''Duyulmuş şey değil bu. İnsanlara işkence çektirmek, onların hayatını zehir etmek istiyorsanız cehennem olup gidin.'' diyecekti ama kendine hakim olup ''Hiç merhametiniz yok mu sizin?'' diye sordu.
''Artık çok geç.'' dedi kadın. Zafer kazanmış bir edayla şapkasını silkeleyip kapıya doğru yürüdü. Liza'nın düşmesi gerçekten de öyle pek tehlikesiz sayılmazdı.
bir ayağı burkulmuştu ve bir kez daha erken doğum yapma tehlikesi vardı. Herkes evden fazla bir şey gelmeyeceğini, Liza'nın dinlenmesi gerektiğini biliyordu. Ama gene de doktoru getirmeye karar verdiler. "Çok saygıdeğer Bay Nikolay Seminovich" diye başlayan bir mektup yazdı Yevgeni. "Bize hep dostça davrandınız. Buraya gelip karıma yardım etme ricamızı kırmayacağınızı umuyorum. Kendisi..." Mektubu bitirdikten sonra atların ve arabanın durumuna bakmak üzere ahıra indi. Bir araba doktora yollanacak, bir başkası doktorun geri dönüşü için hazır tutulacaktı. Maddi durumun öyle pek ahım şahım olmadığı yerlerde böyle şeyler bile insanın başını ağrıtabiliyordu. Her şey hazırlanıp araba yola çıktıktan sonra Yevgeni saat 10'a doğru eve döndü. Liza yatıyordu. Kendini çok iyi hissettiğini ve ağrısı olmadığını söyledi. Ne var ki Liza'ya bakan tarafı bir klasör kartonuyla örtülmüş lambanın arkasında oturmuş büyük bir kırmızı kilime nakış ören Varvara, olup bitenden sonra her türlü barış imkanının ortadan kalktığını, hiçbir tereddüte yer bırakmayan açık seçik bir yüz ifadesiyle belli ediyordu. "Sizin ne yapacağınızı bilmem ama ben görevimi yaptım" diyen bir hal okunuyordu yüzünden. Yevgeni bu ifadeyi elbette anlamıştı. Ancak hiç fark etmemiş gibi davrandı. Neşeli, umarsız, endişe taşımayan birini oynamaya çalışıp atları nasıl arabaya koştuğunu, kısrak kavuşkanın sol at olarak ne kadar mükemmel olduğunu anlattı. "Öyle ya tam zamanı, yardımın anında gelmesi için akla karayı seçerken atları denemenin bundan uygun zamanı olamazdı. Çukura yuvarlayacaksınız şu zavallı doktoru da," diye dırıldandı Varvara. Bir yandan elindeki nakış işini iyice lambaya tutup kelebek gözlüğüyle ona bakarak. "Atları uygun bir şekilde arabaya koşmam ve arabayı hazırlamam gerekiyordu. Elimden geleni yaptım." "Muhakkak öyledir. Atlarınız beni az kalsın merdivenlere fırlatacaktı. Bunu unutmadım." Bu hikayeyi kadın bir ara uydurmuştu ve Yevgeni o an anlattıklarının doğru olmadığını ve olup bitenin tamamen farklı gerçekleştiğini söyleme gafletinde bulundu. "Demek başka türlü olmuştu ha? Hep derim ya, prenslere de sık sık demişimdir. Dürüstlükten uzak insanlarla beraber yaşamanın çok zor olduğunu. Her şeye tahammül ederim de buna tahammülüm yoktur işte." "Olanlara derinden üzülmek için nedeni olan biri varsa o da muhakkak benim," dedi Yevgeni. "Belli oluyor." "Neymiş belli olan?" "Hiç, ilmikleri sayıyordum da." Yevgeni bu konuşma esnasında hastanın başucunda durmuştu. Liza ona baktı, elini tutup sıktı. "Ne olursun benim için katlan," diyordu bakışları. "Birbirimizi sevmemizi engelleyemez." "Başka bir şey söylemeyeceğim, sen haklısın," diye kadına fısıldadıktan sonra Liza'nın elini, ardından da kapanan göz kapaklarını öptü. "O zamanki gibi bir durum mu?" diye sordu Yevgeni. "Kendini nasıl hissediyorsun?" "Yanılmamak için bir şey söylemekten korkuyorum ama bebeğin yaşadığı ve yaşayacağı gibi bir duygum var," dedi bir yandan karnına bakarken. "Başka türlüsü zaten korkunç olurdu. Bunu düşünmek bile istemiyorum." Liza, Yevgeni'nin gidip rahatça uyuması için ısrar etmeye çalıştı ama Yevgeni bütün gece onun başında kaldı. Tilki uykusu uyudu ve her an ona yardım edecek şekilde hazır bekledi. Oysa Liza geceyi iyi geçirdi ve doktora haber salmış olmasalardı belki ayağa bile kalkardı. Öğlene doğru doktor geldi ve durumun tehlikeli olmadığını, o an için aksi belirtiler bulunmamakla birlikte her iki olasılığın da göz önünde tutulması gerektiğini söyledi. Bu nedenle hastanın yatakta kalması gerekiyordu. Hani ilaç vermeyi pek sevmemekle beraber ona alması gereken bir ilaç da yazacaktı. Ardından Varvara Alexeyevna'ya kadın bedeninin anatomisi üzerine bir konferans verdi. Kadın başını ikide bir de anlamlıca sallayarak onu dinledi. Ardından mutat şekilde ücreti avcuna yerleştirdikten sonra arabaya binip gitti. Hasta ise bir hafta yatakta kaldı. 15. Bölüm. Yevgeni vaktinin çoğunu karısının başucunda geçiriyor, ona hizmet ediyor, onunla sohbet ediyor, kitap okuyor ve her şeyden daha zor olan şeye katlanıp Varvara'nın dırdırına kulak asmıyor, sesini çıkartmadan bunları sineye çekiyordu. Yine de sonsuza kadar evde oturamazdı. Zaten Liza onu başından savmaya çalışıyor, Yevgeni'nin durmadan yanında kalması halinde onun da hastalanacağını söylüyordu. İkincisi, çiftliğin işleri hala onun mevcudiyetine her adımda ihtiyaç duyacak şekildeydi. Evde oturması mümkün değildi. Kâh tarlaya, kâh koruluğa, kâh bahçeye ya da samanlığa uğraması şarttı. Ne var ki Yevgeni her gittiği yerde Stefani dayı düşünmekten kurtulamadığı gibi kadının canlı görüntüsü öylesine inatla karşısındaydı ki onu unutabildiği anlar yok denecek kadar azdı. Ama işte hepsi bu kadarla kalıyor, başka sonuçlara yol açmıyordu. Ne olursa olsun bu duyguyu belki bastırabilirdi de gel gelelim işin kötü yanı, eskiden onu aylarca görmediği halde şimdi kadın gözünün önünden hiç eksik olmuyordu. Yevgeni'nin kendisiyle yeniden ilişki kurmak istediğini tahmin etmiş olduğu belliydi. Dolayısıyla sık sık onun yoluna çıkacak şekilde ayarlayıp duruyordu. Ne Yevgeni ne de kendisi o güne kadar bu karşılaşmalarda tek bir şey konuşmamışlar, ne o ne de kendisi o belli amaçla bir buluşma düzenlemiş değillerdi. Sadece karşılaşmaya çalışıyorlardı, hepsi bu. En rahat karşılaşabilecekleri yer, köylü kadınların ineklere ot toplamak için torbalarıyla gittikleri ormandı. Yevgeni bunu bildiği için her gün ormana geliyordu. Her gün bir daha gitmeyeceğine dair kendine söz veriyor ama her Allah'ın günü kalkıp ormana geldiğinde insan sesleri duyup çalıların arasına saklanıp heyecanla çarpan yüreğiyle acaba o mu diyordu. Her seferinde kendine verdiği sözü de havada kalıyordu. Onun orada olup olmadığını niçin bilmek istediği konusunda düşünmeye ve kendine bunun hesabını vermeye yanaşmıyordu. Onu orada görseydim, hani orada yalnız da olsa onun yanına zaten gitmezdim, kaçmayı tercih ederdim diye düşünüyordu. Ne var ki onu muhakkak görmesi gerekiyordu. Bir gün tam ormana girmek üzereyken nihayet Stefanida ile karşılaştı. Kadın başka iki kadınla birlikte sırtlarında ot dolu torbalarla ormandan çıkıyordu. Yevgeni biraz daha erken gelmiş olsa belki ona ormanda rastlayacaktı. Şimdi ise öteki kadınların yanındayken kadın dönüp kendisiyle birlikte ormana gelemezdi. Ancak Yevgeni bunun imkansız olduğunu bizzat görmekle birlikte öteki kadınların fark etmeleri tehlikesini göze alarak çalıların arasında bir süre daha bekledi. Elbette kadınlar geri dönmediler. Yevgeni ise bekledi de bekledi. Yerinden uzun süre kıpırdamadı. Ah hayal gücü, kadının cazibesini nasıl da allayıp pulluyordu. Ve bu böyle bir kez değil, 5-6 kez tekrarlanıp durdu. Yevgeni kapıldıkça kapılıyordu Stefanida'ya. Kadın ona daha önce hiç o kadar çekici gelmemişti. Üstelik sadece çekici gelmekle de kalmıyordu. Onu daha önce hiç böylesine pençesine almamıştı. Yevgeni kendi üzerindeki bütün hakimiyetini kaybettiğini hissediyor, bu da onu hasta ediyordu. Bu arada davranış ve tutumunu geçmişte olduğu gibi bizzat en acımasız şekilde yargılayıp kendini suçluyordu. Arzularının ya da asıl davranışlarının, çünkü ormanda öyle erketeye yatmak da bir davranıştı, alçakça, rezilce olduğunun farkındaydı. Stefanida ile başkalarının bulunmadığı herhangi bir yerde karşılaşmasının ve ona sadece şöyle bir değmesinin kendini arzularının seline bırakmasına yeteceğini ve sadece bir fırsat, karanlıkta ya da uzak bir yerde ona yaklaşıp hayvani tutkuların selinde utanma duygusunu etkisiz kılabileceği bir anı kolladığını çok iyi biliyordu. Tam bir alçak olduğunu da çok iyi biliyor ve bu alçakça arzu ve hırsını hala mücadele edip alt edemediği için kendinden iğreniyordu. Her gün kendisine güç vermesi, çürümesini, sefil, aşağılık duruma düşmesini önlemesi için Tanrı'ya dua ediyordu. Her gün bundan böyle o yönde tek bir adım atmamaya, kadını aramamaya, onu tamamen unutmaya niyetleniyor. Her gün şeytana uymaktan kurtulmak için yeni yollar arıyordu. Gel gelelim hepsi boşunaydı. Bu yollardan biri hiç durmadan bir şeylerle meşgul olmasıydı. Bir başka çare ise yorucu bedensel işlere dalmasıydı. Bu arada az yemesi, üçüncü bir çare de bütün dünya, eşi, kaynanası, annesi, köydekiler durumu fark edince içine düşebileceği utanç ve ayıbı kafasında canlandırmaya çalışmasıydı. Bütün bu çarelere başvuruyor, hatta zaman zaman zafere ulaşabileceği duygusuna bile kapıldığı oluyordu. Ne var ki, ona daha önce rastladığı ya da şimdilerde onu ot toplamaya gittiğinde gördüğü o lanet öğlen saatleri gelip çattığında her şeyi unutup ormanın yolunu tutuyordu. Böyle 5 işkence dolu gün geçti. Bu 5 gün içinde onu sadece uzaktan görmüş, bir kez olsun onunla karşı karşıya gelmemişti. 16. Bölüm. Lisa'nın sağlık durumu bu arada iyileşmeye yüz tutmuş, yeniden ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Ama kocasındaki nedenini açıklayamadığı değişiklikten huzursuz oluyordu. Varvara Alexeyevna bir süre için çekip gitmiş, misafirlerden sadece amca kalmıştı. Maria Pavlovna her zaman olduğu gibi evindeydi. Haziran fırtınalarının ardından sık sık olduğu gibi iki gündür arkası kesilmeyen yağmurlar başlamıştı. İşte böyle deliliğin sınırında bir ruh halindeydi Yevgeni. Tarladaki bütün çalışmalar durmuş, gübre bile nemden ve yolların yumuşaması yüzünden çiftlikten tarlaya götürülemez olmuştu. Herkes, her şey evdeydi. Dışarıda çobanların başı sürülerle dertteydi. Uğraşa uğraşa sürüleri çiftliğe güç bela getirdiler. İnekler, koyunlar çadırda yollarını şaşırıp sağa sola dağılıyor, köylü kadınlar yalın ayak, çamura, gübreye bata çıka bir yandan ağızlarına geleni söyleyerek yollarını şaşırmış inekleri yakalamaya çalışıyorlardı. Yağmur her yerde sel olmuş yollardan akıyor, ağaçların yapraklarından, otlardan sular damlıyor, saçaklardan ve borulardan yerdeki hava kabarcıkları dolu su birikintilerine durmadan sular iniyordu. Yevgeni o gün alabildiğine kederli ve düşünceli olan karısıyla evdeydi. Lisa onun keyifsiz, canı sıkkın halinin nedenini sormayı birkaç kez denemiş, Yevgeni huysuz ve öfkeli bir tavırla bir şeyim yok deyip kestirip atmış, o da daha fazla sormamış ama çok derin bir üzüntüye kapılmıştı. Kahvaltının ardından oturma odasında oturuyorlardı. Amca belki 100. kez kibarlar dünyasındaki ilişkileri ve tanışıklıkları konusunda palavra sıkıp duruyordu. Lisa bebek yeleği örüyor ve içini çekerek havadan ve bel ağrılarından yakınıp duruyordu. Amca ona uzanmasını tavsiye etti. Kendisi içinse bir şişe şarap rica etti. Yevgeni evde korkunç bir can sıkıntısı çekiyor, her şey hüzünlü, perişan, iç bunaltıcı, melankolik geliyordu. Bir yandan sigara içip kitap okuyor ama okuduğunun tek kelimesini bile anlamıyordu. ''Şöyle bir çıkmalıyım'' dedi. ''Dün getirdikleri kenevir taraklarına bir göz atmam lazım.'' Kalkıp kapıya yürüdü. ''Şemsiyeni al lütfen.'' ''Niye ki, deri ceketimi giyeceğim zaten. Sadece mandıraya kadar gideceğim.'' Yevgeni çizmeleriyle deri ceketini giydi ve fabrikanın yolunu tuttu. O karşısına çıktığında daha 20 adım bile atmamıştı. Kırmızı eteğini baldırlarının üstüne toplamış ve bir eliyle başını ve omuzlarını örten şalını tutuyordu. ''Burada ne arıyorsun sen?'' diye sordu Yevgeni. İlk anda onu tanımamış, tanıyınca da söylediğini geri almak için çok geç kalmıştı. Stefani da olduğu yerde duraklamış, Yevgeni'ye gülümseyen gözlerle uzun uzun bakmıştı. ''Buzağımızı arıyorum. Bu havada siz nereye gidiyorsunuz?'' diye sanki her gün onunla konuşuyormuş gibi samimi samimi sordu. ''Hadi bahçedeki kulübeye gel.'' dedi ansızın. Sanki içindeki başka birisi kendi yerine konuşuyormuş gibi bu sözlerin dudaklarından nasıl döküldüğüne kendisi de şaşırmıştı. Stefani da şalına daha sıkı sarıldı, gözleriyle ona olur anlamında bir işaret verdi. Bahçenin içinden geçerek zaten gitmesi gereken kulübeye doğru hızla yürüdü. Yevgeni de leylek ağaçlarının arkasından sapıp aynı kulübeye gitmek için yola devam etti. ''Sayın efendimiz!'' diye bir ses duydu arkasından. ''Hanımefendi biraz gelmenizi rica ediyor.'' Bu hizmetçi Mişay'dı. ''Aman tanrım, bu senin beni ikinci kez kurtarışın!'' diye aklından geçirdi Yevgeni ve hemen döndü. Lisa ona sadece köydeki hasta bir kadına ilaç götüreceğine dair verdiği sözü hatırlatmak istemişti. İlacı hemen yanına almasını rica etti. Lisa ilacı hazırlayana kadar 5 dakika geçti. Yevgeni cebinde ilaçla evden çıktığında, evden onu görmesinler diye hemen kulübenin yolunu tutmaya cesaret edemedi. Ancak gözden kaybolur kaybolmaz hemen dönüş yapıp kulübeye gitti. Daha oraya varmadan kadını kulübenin ortasında, dudaklarında neşeli bir gülümsemeyle kendini beklerken gördüğünü hayal etti. Ancak kulübeye girdiğinde kadın ortada görünmüyordu ve daha önce orada olduğuna dair de bir belirti yoktu. Yevgeni ya buraya hiç gelmedi ya da sözlerimi belki hiç anlamadı diye düşünmeye başlamıştı. Az evvel kadının duyabileceği korkusuyla kulübeye gitmesi için ancak kendi duyabileceği kadar mırıldanmıştı zaten. Ama belki de kadın buraya gelmeyi hiç istememişti. Kadının öyle hiç itiraz etmeden kendisini kollarına bırakacağına nereden hüküm vermişti ki? Kadının kocası vardı. Evet, gerçekten de öyle bir serseriyim ki bir karım var, hem de üstelik öylesine iyi bir kadın ve ben yabancı bir kadının peşinden koşuyorum. Saman damından suların damladığı kulübede oturmuş işte böyle düşünüyordu. Ah, gelseydi ne büyük mutluluk olurdu ama. Dışarıda yağmur yağarken burada tamamen biz bize olurduk. Ona bir kez daha sarılsam yeter. Arkasından başıma ne gelirse gelsin. Böyle düşünürken aklına birdenbire "Buraya gelmişse yolda mutlaka bir izi olmalı." diye düştü. Yevgeni çadıra giden dar patikaya bakıp gerçekten de çıplak ayak izlerini fark etti. Evet, işte o buradaydı. Tamam, buraya kadar. Onu artık nerede görürsem hemen ona gideceğim. Geceliğin ona gideceğim. Daha uzun süre kulübede oturup öylece kaldı ve sonunda kulübeyi ezik, yıkılmış, keder içinde terk etti. Köye giderek ilacı yerine verdi, eve döndü ve öğle yemeğini beklemek üzere odasında divana uzandı. 17. Bölüm. Öğle yemeğinden önce Liza yanına geldi. Yevgeni'nin keyifsizliğinin ve huysuzluğunun nedeninin ne olabileceği konusunda hala kafa patlatıp duruyor ve kayınvalidesinin doğumu ille de Moskova'da beklemelerinde ısrarlı olmasından hoşlanmadığını düşünüyordu. Moskova'ya gitmeyip burada kalmakta kararlı olduğunu Yevgeni'ye söyledi. Yevgeni, karısının bekledikleri olaydan ne kadar korktuğunu ve çocuğun dünyaya sağlıklı gelmemesi olasılığından ne kadar endişelendiğini biliyordu. Bu nedenle karısının kendisi için her türlü fedakarlığa hazır oluşundan fazlasıyla etkilenmişti. İşte evde her şey dört dörtlüktü. İyi ve temiz, bir tek onun ruhunda her şey öylesine kirli ve tiksinti vericiydi ki. Yevgeni bütün gece boyunca zaafı karşısında duyduğu o dürüstçe tiksintiye, meseleye bir son verme konusundaki kararlılığına rağmen sabah her şeyin kaldığı yerden devam edeceğini bildiğinden büyük bir acı çekiyordu. Odasında bir aşağı bir yukarı gidip gelirken "Hayır, bu böyle devam edemez." diye kendi kendine söylendi. "Bunun bir çaresi olmalı. Tanrım, ne yapmam gerekiyor?" Birisi yurt dışındakilere özgü bir tarzda kapıyı vurdu. Bunun amca olduğunu biliyordu. "Girin," dedi. Amca Liza'nın sözcüsü olarak kendi kendine karar verip gelmişti. "Biliyor musun sevgili dostum, sende belli bir değişim fark ettim. Liza'nın da bundan endişelendiğini görüyorum. Şimdi bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gerçi burada başladığın işi yarım bırakmanın ve böylesine iyi işleyen bir fabrikayı yüzüstü koymanın sana çok zor geleceğini de biliyorum. Ama başka çaren var mı? Anlayacağın sana tavsiyem seyahate çık. Hem senin hem de onun için en iyisi budur. Kırım'a gidin derim. Orada iklim harikadır. Ayrıca orada işinin ehli bir ebede bulursun. Tam bağ mevsiminde orada olursunuz." "Dinleyin amcacığım," diye aniden söze girdi Yevgeni. "Sır saklayabilir misiniz? Beni çok korkunç, çok utanç verici bir sır eziyor." "Rica ederim, benden kuşku duymayın," dedi amca. "Öyleyse dinleyin amcacığım, bana bir iyilik yapabilirsiniz. Hatta daha da öteye beni kurtarabilirsiniz," dedi Yevgeni. Ve sırrını pek saygı duymadığı bu amcaya açmak, karanlık yüzünü ona göstermek ve aynı zamanda kendini alçaltmak üzere olduğu düşüncesi onu rahatlatıyordu. Kendini suçlu hissediyor, kendini iğrenç, kötü bir insan olarak görüyor ve insanlara kim olduğunu, gerçek yüzünü göstererek kendini cezalandırma ihtiyacı duyuyordu. Konuş dostum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin dedi amcası. Belli ki bir sırrın, hem de görünüşe bakılacak olursa çok berbat bir sırrın var senin. Birazdan bu sırrı öğrenecek olmasından, üstelik kendisinin bir işe yarayacağından çok memnundu. En başta çok iğrenç biri olduğumu, işe yaramazın biri, bir serseri, evet gerçekten de bir serseri olduğumu söylemeliyim. Sen neler söylüyorsun dedi amcası. Lisa'nın bu temiz, sevgi dolu varlığın kocası ben, bir köylü kadınıyla düşüp kalkıyor, onu aldatmak istiyorsam bu serserilik değildir de nedir? Sadece istiyorsun, yani henüz aldatmadın değil mi? Hayır, ya da aslında evet, onu hemen hemen aldattım sayılır. Şimdiye kadar hala olmadıysa bu bana bağlı bir şey değildi. Ben buna çoktan can atıyordum, sadece engellendim ve hala da yapabilirim. Şimdi şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. İyi de lütfen bana önce bir açıkla. Öyleyse dinle. Henüz evli değilken burada köyden bir kadınla ilişkiye girme salaklığında bulundum. Anlayacağın onunla ormanda, tarlada filan buluştum. Güzel miydi bari diye sordu amca. Yevgeni bu soru üzerine alnını kırıştırdı. Ancak yardıma o kadar muhtaçtı ki bu soruyu duymazdan geldi. Anlayacağınız meselenin daha sonra herhangi bir sorun olmayacağını, ilişkiyi canımın istediği an kesebileceğimi, böylelikle her şeyin biteceğini düşünmüştüm, diye sözlerini sürdürdü Yevgeni. Evliliğimden önce gerçekten de ilişkimi kestim ve onu bir yıl boyunca ne gördüm ne düşündüm. Kendi ağzından kendi ruhsal durumunun anlatılışını duymak Yevgeni'ye çok tuhaf, acayip gelmişti. Ama sözlerini sürdürdü. Derken günün birinde nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum, hani insanın büyülere falan inanacağı geliyor, birdenbire onunla yüz yüze geldim. Gelince de yüreğime yerleşen bir kurt içimi kemirmeye başladı. Kendime lanet ediyor, eylemimin hani her an gerçekleştirebileceğim eylemin utanç verici olduğunu kabul ediyorum. Ediyorum ama gene de üzerine üzerine gidiyorum ve hala gerçekleştirmedimse bu sırf Tanrı'nın beni koruması sayesindedir. Dün Lisa beni çağırdığında tam da ona gidiyordum. Nasıl yani, yağmurda mı? Evet, artık dayanamıyorum amca. Ben de bunu size söylemeye ve sizden tavsiye istemeye karar verdim. Elbette, böyle bir ilişkinin insanın kendi çiftliğinde yürümeyeceği kesin. Dedikodu olur. Lisa'nın güçsüz olduğunu ve korunmaya muhtaç olduğunu görüyorum. İyi de bu niçin ille de burada, insanın kendi çiftliğinde olsun ki? Yevgeni bir kez daha amcanın sözlerini duymazdan gelmeye ve meselenin özüne inmeye çalıştı. ''Beni kendimden kurtarın.'' dedi. ''Sizden rica ettiğim bu. Bugünkü niyetim bir rastlantı sonucu son anda boşa çıktı. Ama yarın ya da başka bir gün beni niyetimden alıkoyan bir şey çıkmayabilir. Artık peşinde olduğumu da biliyor. Beni yalnız bırakmayın ki.'' ''Tabii tabii.'' dedi amca. ''Peki de ona bu kadar aşık mısın?'' Kesinlikle değilim. Aşk değil bu. Beni boyunduruk altına almış, elimi kolumu bağlamış olan herhangi bir güç. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki gücümü yeniden kazanırım. En iyisi gene de tavsiyeme uymanız olacaktır sanırım, dedi amca. Kırım'a gidelim. Evet öyle, seyahate çıkalım. Ama burada olduğumuz sürece benim sırdaşım olmanızı rica ediyorum. 18. Bölüm. Yevgeni'nin sırrını amcaya açması ama asıl o yağmurlu günün ardından duyduğu vicdan azabını ve utancı anlatması aklını oldukça başına getirmişti. Yalta'ya yolculuk bir hafta sonra başlayacaktı. Bu arada Yevgeni yolculuk için gerekli parayı bulmak üzere kente inmiş, gerek evde gerekse iş yerinde bütün talimatları verip düzenlemeleri yapmıştı. Neşesine tekrar kavuşmuş, karısına sevecen davranmaya başlamış ve görünür şekilde canlanmıştı. O yağmurlu günün ardından Stefani dayı bir daha görmeden karısıyla birlikte Kırım'a gittiler. Burada iki enfes ay geçirdiler. Yevgeni o kadar çok yeni şey görüp yeni izlenim edindi ki, geçmişte olmuş her şey en azından ona kalacak olursa hatıraları arasından silinip gitmişti. Özellikle yakın ilişkiler kurdukları eski tanıdıklarla karşılaştılar ve ayrıca yeni kimselerle de. Kırım'da geçirdikleri günler Yevgeni'ye sürekli tek bir bayram gibi geldi. Ayrıca bu günler onun için öğretici ve yararlı oldu. Kırım'da hükümetin soylu mareşallarından liberal eğilimli, aklı başında biriyle tanıştı. Adam Yevgeni'yi çok sevdi. Ona çok değerli öğütler verip yol gösterdi. Ayrıca kendi partisine katılmasını sağladı. Ağustos'un sonuna doğru Liza güzel, sağlıklı bir kız doğurdu. Doğum hiç beklenmedik bir anda ve çok kolay gerçekleşti. Eylül'de İrtenyevler yeni bir yolculuğa çıktılar. Liza bebeği besleyemediği için yanlarına süt annesini de almış çocukla birlikte dört kişi eve dönüyorlardı. Geçmişte üzerine çökmüş kabustan tamamen kurtulmuş halde Yevgeni yepyeni, mutlu biri olarak yuvaya dönmüştü. Bütün kocalar gibi doğum sırasında yaşadığı onca ızdıraptan sonra karısını daha da çok sevdi. Çocuğunu kucağına aldığında yaşadığı duygular onun için yeniydi ve çok hoştu. Sanki biri onu gıdıklıyormuş gibi bütün duygular ona biraz da gülünç geliyordu. O zamana kadar bütün zamanını ve enerjisini alan ekonomik işlerin arasına eski soylu mareşal Dumşkin'e yakınlaşması sayesinde kırsal arazinin öz yönetiminde söz sahibi olma merakı geldi. Bu durum Yevgeni'nin hırsını ve bir yurttaş olarak görev duygusunu kamçılamıştı. Ekim'de olağanüstü bir meclis toplanacak ve bu mecliste Yevgeni de aday olacaktı. Geri döndükten sonra bir kez şehre, bir kez de Dumşkin'e gitti. Şeytana uyması ve iç mücadelesi yüzünden bir zamanlar çektiği acıları hemen hemen hiç düşünmüyordu. Hatta doğru dürüst kafasında bile canlandıramıyordu. Olup bitmiş bu şeyler şimdi ona başına musallat olmuş zihinsel bir arıza gibi geliyordu. Kendini o kötü, nahoş olayların hepsinden öylesine sıyrılmış hissediyordu ki ilk fırsatta yöneticiye kadının ne olduğunu sormakta bile bir sakınca görmemişti. Daha önce de kendisiyle kadın hakkında konuştuğuna göre şimdi de bu konuda rahat davranabilirdi. Yani diye söze girdi. Sidor Pechnikov hala köye dönmedi mi? Hayır, kendisi hala şehirde. Peki karısı ne yapıyor? Ah, çürümüş bir karı bu. Şimdilerde yeniden Senove ile ilişkide, ipini iyice kopardı. Daha iyi diye düşündü Yevgeni. Harika işte, onu artık umursamaz oldum. Nasıl da değiştim. 19. Bölüm. Yevgeni'nin istediği her şey olmuş, çiftlik ona kalmıştı. Fabrika tıkır tıkır işliyordu. Pancar hasadı çok iyi gitmişti. İyi de para kazanıyordu. Karısı çok rahat bir doğum yapmış, kaynana yolculuğa çıkmış ve kırsal bölgedeki seçimde oy birliğiyle kazanmıştı. Yevgeni seçimin ardından şehirden eve döndü. Seçildiği için şehirde kendisine iyi şanslar dilenmiş, Yevgeni teşekkürlerini dile getirmiş ve toplu yemekte 5 bardak şampanya içmiş, yeni hayatıyla ilgili planları kafasında uçuşmaya başlamıştı. Eve dönerken karısını düşünüyordu. Tarlalara koca karı yazı yayılmıştı. Gün güzeldi, güneş pırıl pırıldı. Yevgeni topraklarındaki çiftliğe yaklaştıkça seçildiğine göre ne zamandır hayalini kurduğu o kamusal görevlerini nasıl yerine getireceğini düşünüyordu. Resmi konumu ona iş yerleri yaratarak halka yardımcı olma imkanı vermekle kalmayacak, aynı zamanda nüfuzu sayesinde halk yararına adımlar atmasını sağlayacaktı. 3 yıl sonra hem kendi köylülerinin hem de bütün öteki köylülerin kendisi hakkında nasıl bir yargıya varacaklarını kafasında canlandırmaya çalışıyordu. Köy yolunda ilerleyip dolu kovalarıyla yolunun üstünden geçmekte olan köylü bir erkekle kadın gördüğünde örneğin şunlar diye sordu kendine. Köylüler önce yolun üstünde dikilip kaldılar, ardından kenara çekilip arabaya yol verdiler. Köylü yaşlı Pechnikov'du, kadınsa Stefania. Yevgeni ona baktı, onu tanıdı ve hiç heyecanlanmadan sükunetini koruyunca buna çok sevindi. Stefani da hala eskiden olduğu kadar güzeldi, hoş görünüyordu. Ama bu Yevgeni'yi hiç etkilemedi. Eve geldi, Liza onu dış merdivenlerde karşıladı. Harika bir akşamdı. "Eh, artık seni tebrik edebiliriz herhalde," dedi amca. "Evet, seçildim. O harika bu, şampanyaları patlatalım." Ertesi sabah Yevgeni tekrar olanca gayretiyle biraz ihmal etmiş olduğu işlere sarıldı. Çiftliğin tarla bölümünde yeni bir harman makinesi çalışmaya başlamıştı. Yevgeni makinenin işleyişini seyrettikten sonra çalışan kadın işçilerin arasından yürüdü. herhangi bir şeyin özellikle gözüne batmaması için gayret ediyordu. Ama bütün çabasına rağmen tam o sırada saman taşıyan Stefanida'nın siyah gözlerini ve kırmızı eşarbını iki kez fark etti. İki kez yan gözle baktı kadına ve yeniden içinde bir şeylerin kabarıp yükseldiğini hissetti. Peki neyin nesiydi şimdi bu? Anlayacak durumda değildi. Ancak ertesi gün yeniden atla çiftliğin dış bölümündeki harman yerine gelip iki saat boyunca ayak altında aylak aylak dolanırken genç kadının o güzelim hoş görüntüsüne gözleri kayıp durdukça işte şimdi işinin gerçekten de bitmiş, ümitsiz bir vaka haline gelmiş olduğunu hissetti. Şu korkunç acılar, yürek sızıları yeniden başladı. Paçasını kurtarmasına imkan olmayan o berbat endişe ve korku onu yeniden pençesine aldı. Beklediği de başına gelmekte gecikmedi. Ertesi günün akşamı nasıl olduğunu bilmeden kendini evinin arkasında, samanlığın tam karşısında, o sonbaharda buluştukları yerde buldu. Tesadüfen oradan geçiyormuş gibi yapıp durdu ve bir sigara yaktı. Komşu köylü kadın onu gördü ve Yevgeni birkaç adım gerileyince kadının birisine ''Hadi gitsene, seni bekliyor, yemin ederim orada duruyor, salak karı hadi git'' dediğini duydu. Yevgeni bir kadının ''Evet bu oydu, ta kendisi samanlığa nasıl koştuğunu gördü. Ama kendisi tam o sırada karşıdan bir köylü geldiğinden peşinden gidemeyip eve döndü.'' 20. Bölüm. Oturma odasına adımını atınca buradaki her şey ona alabildiğine yabancı, doğallıktan uzak geldi. Sabahın erken saatinde bu delilikten kurtulmaya, her şeyi unutmaya, hiçbir şey düşünmemeye kararlı bir halde canlı ve neşeli uyanmıştı. Öğleden önce hiç farkında olmadan bu ruh hali yavaş yavaş dağılmaya başlamış, işine yönelik ilgisi uçup gitmiş, bütün bu bağlardan kurtulma isteği doğmuştu. Daha önce kendisine önemli gelip onu sevince boğan şeyler şu anda el atmaya değmez, önemsiz görünmeye başlamıştı. Tamamen bilinç dışı bir sürüklenişle her türlü meşguliyetten kurtulmaya çalışıyordu şimdi. Sakin sakin durumunu düşünebilmek ve aklını başına toplayabilmek için bunu gerekli görüyordu. Bu amaçla yalnız kalmaya çalıştı. Gel gelelim yalnız kalır kalmaz da bahçede ve ormanda dört dönmeye başladı. O kirli hatıralarıyla, hani onu karşı konmaz bir güçle çeken hatıralarla bağlantılı olan yerleri arıyordu. Gerçi kendini bir şeyler düşünebilmek için böyle aylak aylak dolanıp durduğuna inandırmaya çalıştı. Ama hiçbir şey düşündüğü yoktu. Sadece deli gibi, akla yatkın bir nedeni olmadan bekliyordu. Belki Stefani da bir mucize sonucunda kendisinin özlemini çektiğini tahmin eder de, buraya hiç kimsenin hiçbir şeyi görmeyeceği yere, belki de geceliğin ay yokken ve her yer karanlıkken gelir, o da onu kendine çekip bedenine dokunabilir diye bekliyordu. ''Evet, işte payıma düşen. İşime öyle gelince onunla ilişkimi kesmeye kalktım.'' diye kendi kendine konuşmaya başladı. ''Sırf sağlığım nedeniyle genç, taze, temiz bir kadınla ilişki kurmak istedim. Şimdi kadınlarla böyle oynanmayacağı ortaya çıkıyor işte.'' Onu istediğim an kullanabileceğimi, alabileceğimi sandım. Şimdi o beni aldı ve bırakmıyor. Özgür olduğumu sanıyordum. Oysa ne zamandır özgür değildim. Evlendiğimde kendi kendimi kandırdım. O günden bu yana yaptığım her şey aldatmaydı. Onunla ilişkiye girdiğimde kocasıymışım gibi yepyeni bir duygu benliğimi sarmıştı. Ondan hiç ayrılmamalıydım. Benim için artık iki türlü hayat mümkün. Bunlardan biri Lisa ile başlattığım hayat, resmi, kurumsal konumum, statüm, ticari ilişkilerim, çiftlik, çocuk, insanların bana duyduğu saygı. Bu hayattan yana karar verirsem Stefani da burada kalamaz. O zaman da istediğim gibi çekip gitmesi şart ya da arkasında bir iz bırakmaması için yok edilmeli. Öteki hayat şöyle olabilir: onu kocasının elinden alırım, ona para veririm ve her türlü rezilliği, ayıbı, utancı sineye çeker, onunla birlikte yaşarım. Ancak bu durumda Lisa ve küçük Mimi'ye veda etmek zorunda kalırım. Ya da hayır, çocuk bir engel oluşturmaz ama ya Lisa o zaman burada kalmaz, çekip gitmesi şart olur. Her şeyi öğrenmeli, bana lanet edip çekip gitmeli. Lisa'ya onu bir köylü karısıyla değiştiğimi, bir sahtekar, alçak bir serseri olduğumu söylemek zorundayım. Ama hayır, bu fazlasıyla tehlikeli, böyle bir şey olamaz. Ama niye olmasın ki? Diye zorlayıp duruyordu düşüncelerini. Mesela Liza hastalanıp ölebilir. Liza ölse, evet bu harika olurdu. Harika mı? Ne tür bir serseriyim ben? Hayır, ille de birinin ölmesi gerekiyorsa bu öteki kadın olmalı. Stefani da bir ölse, ah bir ölse. İnsanın karısını ya da sevgilisini niçin vurup öldürdüğünü kavrayabiliyorum. Eline bir tabanca alıyor, ona bir randevu veriyorsun. Sonra ona sarılmak yerine göğsünün ortasına bir mermi sıkıyorsun ve her şey bitiyor. Şeytanın ta kendisi o. Ete kemiğe bürünmüş şeytan. Ben istemeden beni boyunduruk altına aldı. Onu öldürmeli miyim? Sadece iki çıkış yolu var. Ya karım bu dünyadan gitmeli ya da o. Çünkü şu ana kadar ola geldiği gibi yoluma devam etmem artık imkansız. Bu tamamen imkansız. Her şeyi iyice düşünmeli ve bunun ne sonuca varabileceğini açık seçik önüme koymalıyım. Her şey eskisi gibi devam etse neler olabilir? Olacak olan şu, her şeyden vazgeçtiğime ve artık onu düşünmek istemediğime kendimi inandırmaya çalışacağım. Ama bunların hepsi bir niyet olmaktan öteye geçemeyecek. Akşam olunca gene evin arkasındaki samanlıkta pusuya yatacağım. O pusuda beklediğimi zaten bildiği için bana gelecek. Ve millet bunu öğrenecek. Kalkıp karıma söyleyecek ya da yalan söyleyemeyeceğim için gidip bizzat kendim söylerim. Böyle yaşamaya devam etmem artık kesinlikle imkansız. Muhakkak ki herkes olup biteni öğrenecek. Paraşayla simitte. Böyle yaşamak mümkün mü yani? Elbette, kesinlikle mümkün değil. Düşündüğüm gibi sadece iki çıkış yolu var. Ya karımı öldürmeliyim ya da onu. Ama dur, öyle ya, üçüncü bir yol daha var. Kendimi öldürebilirim, dedi Yevgeni birdenbire. Bunu düşünür düşünmez de buz gibi bir ter başından aşağı indi. Evet, kendimi öldürmem şart. O zaman onu öldürmeme gerek kalmaz. Ve Yevgeni'nin bütün benliği bu korkuyla dolup taşmaya başladı. Çünkü kendisi için sadece tek çıkış yolunun bu olduğunu hissediyordu. Bir tabancam var ya, peki gerçekten de kendimi öldürecek miyim? Bunu şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Yevgeni odasına dönüp içinde tabancanın olduğu dolabın yanına gitti. Tam dolabı açmıştı ki karısı odaya girdi. 21. Bölüm. Yevgeni tabancanın üstüne bir gazete fırlattı. Hep aynı şey dedi Liza. Yevgeni'ye şöyle bir baktıktan sonra. Aynı şey mi? Ne demek istiyorsun? Bana içini açmaya yanaşmadığın zamanlardaki o korkunç yüz ifadesini tekrar taşımaya başladın. Genya sevgilim, ne olursun söyle, neyin var? Sana korkunç acı verdiğini görüyorum. Söyle bana, bu seni rahatlatacaktır. Neyse ne, her halükarda böyle acı çekmeye devam etmek yerine söylemen daha iyi olacaktır. Biliyorum, çok kötü bir şey olamaz zaten. Emin misin bundan? Söyle bana, söylemeden seni bırakmayacağım dedi karısı. Yevgeni acı acı gülümsedi. Ona söylemeli miydi? Hayır, imkansızdı. Zaten şunun şurasında anlatacak olmuş bitmiş ne vardı ki? Gerçi tam o sırada süt anne odaya girip çocukla gezintiye çıkıp çıkamayacağını sormasa belki de ona durumu çoktan anlatacaktı. Liza çocuğu giydirmek için odadan çıktı. Anlatacaksın bana değil mi? Hemen dönüyorum. Evet, belki. Liza sonraları bu sözlere eşlik eden o zoraki gülümsemeyi asla unutmayacaktı. Çıkıp gitti. Yevgeni bir hırsız gibi çarçabuk tabancaya sarılıp onu kılıfından çıkarttı. Tabanca doluydu. Ancak çok uzun bir zaman önce doldurulmuştu. Tabancada bir mermi eksikti. Peki şimdi ne olacak? Yevgeni tabancanın namlusunu şakağına dayayıp bir an tereddüt etti. Ne var ki Stefani dayı onu görmeme kararını, bütün o şeytana uymaları, bitip tükenmez tökezlemelerini ve yalpalamalarını, kendini bekleyen yeni mücadeleyi düşününce dehşete kapıldı. Hayır, böylesi daha iyi deyip tetiğe bastı. Liza çılgınlar gibi odaya koştuğunda Yevgeni yerde yüzü koyun uzanmış yatıyordu. Koyu sıcak kanlar yaradan fışkırıyor, ceset hala gerilip kasılıyordu. Adli soruşturma başlatıldı. Kimse bu intiharın nedenini kavrayıp açıklayamıyordu. Amca bu intiharın Yevgeni'nin 2 ay önce kendisine yaptığı itiraflarla bir ilgisi olabileceğini bir an bile aklının ucuna getirmedi. Varvara Alexeyevna bunu zaten hep tahmin edip önceden söylediğini iddia etti. Ona göre Yevgeni biriyle tartışıp kavga ederken bu her zaman belli oluyordu. Liza ile Maria Pavlovna onun bu talihsiz eylemi neden gerçekleştirdiğini bir türlü anlayamadı. Doktorlar Yevgeni'nin akıl hastası olduğunu iddia ettiklerinde onlara inanmadılar. Yevgeni'nin bedenen ve ruhen tanıdıkları yüzlerce insandan çok daha sağlıklı olduğunu bildikleri için doktorların yargısına katılmaları mümkün değildi. Gerçekten de Yevgeni İrtenyev o zamanlar akıl hastasıysa da bütün insanlar akıl hastasıdır. Ama en ağır akıl hastası olanlar kendilerinde farkına varmadıkları akıl hastalığı belirtilerini başkalarında görmek isteyenlerdir. Yasnaya Polyana, 19 Kasım 1889. Videoyu burada kapatmayın, alternatif final geliyor. Son bölümün ikinci finali. Onu öldürmeli miyim? Sadece iki çıkış yolu var. Ya karım bu dünyadan gitmeli ya da o. Çünkü şu ana kadar ola geldiği gibi yoluma devam etmem imkansız artık, diye söylendi Yevgeni. Masaya yaklaştı, çekmeceden tabancayı aldı, baktı, bir mermi eksikti ve tabancayı pantolonunun cebine soktu. Aman tanrım neler yapıyorum ben diye bağırdı. Ellerini kavuşturup dua etmeye başladı. Tanrım bana yardım et, kurtar beni. Kötü bir niyetim olmadığını biliyorsun ama ben kendi başımın çaresine bakacak durumda değilim. Bana yardım et, diye yalvardı. Aziz resminin önünde istavroz çıkardı. Hayır, gerçekten de artık kendi kendimin hakimi değilim diye düşündü. Biraz hareket etmeliyim. Her şeyi yeni baştan düşünmek istiyorum. Hole çıktı. Kısa kürk ceketini ve lastik ayakkabılarını giydi. Dış merdivenlere yürüdü. Bahçeden geçerek irade dışı bir hareketle çiftliğin dışına harman makinesinin olduğu yere gitti. Makine hala çalışıyor, gürültüsü ve makinenin başında çalışan delikanlıların sesleri duyuluyordu. Buğday ambarına indi. Stefani da buradaydı. Bakışları hemen kadını buldu. Kadın başakları demetliyordu. Yevgeni'yi görünce gözleri gülümsedi. Neşeli ve şu hareketlerle yerlere saçılmış başakların üstünde dolaşıyor, onları tırmıkla toplayıp ustaca demet yapıyordu. Yevgeni ona bakmamak için akla karayı seçiyordu. Ama sonunda dayanamayıp Stefanida'nın olduğu yere baktı. Ancak kadın onun görüş açısından çıkınca kendine geldi. Yönetici tarlada yatan hasadı harman makinesine vereceklerini, bunun fazlasıyla zamana ve zahmete mal olacağını, ürünün pek fazla olmayacağını söylüyordu. Yevgeni dövenin ara sıra kötü bağlanmış bir demet yüzünden paldır küldür sesler çıkarttığı için tamburun yanına gitti. Ambara konan hasattan geriye ne kadar kaldığını sordu. 5 araba kadar olmalı. O zaman diye söze girdi Yevgeni ama lafın sonunu getiremedi. Stefani da tamburun ta dibine kadar sokulmuş, altından sağa sola saçılmış başakları topluyordu. Bir yandan da bakışlarıyla onu yakıp duruyordu. Bu bakışlar aralarındaki neşeli, sıkıntısız bir aşkı, Yevgeni'nin kendisini nasıl özlediğini ve arzu ettiğini anladığını ve kendisi yüzünden samanlığa kadar geldiğini bildiğini gösteriyordu. Yevgeni bu bakışlarda Stefanida'nın her zaman olduğu gibi herhangi bir şart öne sürmeden ya da sonuçlarına aldırış etmeden kendisiyle yaşamaya ve mutlu olmaya hazır olduğunu okuyordu. Yevgeni kendini tamamen onun gücüne teslim olmuş hissediyor ama ona teslim olmaya yanaşmıyordu. Birden aklına duası geldi ve onu tekrar etmeye çalıştı. Kendi kendine dua ediyordu ama bunun bir işe yaramadığını da fark etmekte gecikmedi. Kafasını meşgul eden tek bir düşünce vardı. Bu başkaları fark etmeden ona nasıl olup da bir randevu verebileceğiydi. Burada işimizi bitirince ne yapalım diye sordu yönetici. Yeni bir hasat bölümüne geçelim mi yoksa yarına kadar bekleyelim mi? Evet evet diye cevap verdi Yevgeni. İrade dışı bir hareketle Stefanida'nın başka bir kadınla başakları taşıdığı yöne doğru yürüdü. Kendimin hakimi olamayacak mıyım diye söylenip duruyordu. Bu olayla birlikte yok olup gitmem mi gerekiyor gerçekten? Ah Tanrım, Tanrım mı? Tanrı manrı yok ki. Sadece bir tek şeytan var ve bu şeytan o. Beni boyunduruk altına aldı bu şeytan. Ama hayır, buna katlanamam, katlanamayacağım. Şeytan, şeytan.
Yevgeni kalkıp Stefanida'nın arkasından gitti. Ona yaklaşıp sırtından bir, iki, üç el ateş etti. Kadın hemen devrilip oracıkta başakların üzerine yığılıverdi.
Aman Tanrım, bu da ne diye bağırıştı kadınlar.
Tesadüf değildi, hayır, onu bile bile vurdum diye bağırdı Yevgeni. Polisi çağırın. Eve dönüp karısına bir şey söylemeden odasına girip kapandı. Sakın yanıma gelme diye kapıdan karısına seslendi. Nasıl olsa her şeyi öğreneceksin. Bir saat sonra zili çalıp içeriye giren hizmetçiye, git bak bakalım Stefanida hala yaşıyor mu dedi. Hizmetçi olup biten her şeyden haberdardı ve kadının bir saat önce öldüğünü söyledi. Öyle mi? Çok iyi. Beni yalnız bırak ve polis ya da savcı gelince haber ver, dedi. Hem komiser hem de savcı ertesi gün çıka geldi. Yevgeni karısına ve kızına veda ettikten sonra hapishaneye götürüldü. Mahkemeye çıkartıldı. Ağır ceza mahkemelerinin kurulduğu ilk yıllardı. Fiili, akli bir dengesizlik anında işlediği kabul edildi ve sadece kilisede tövbe etmeye mahkum oldu. 9 ay boyunca gözaltında tutuldu. Ardından bir ay için bir manastırda tövbe etme mecburiyetini yerine getirdi. Hapisteyken kendini alkole vermişti. Manastırda alkole devam etti ve iflah olmaz bir alkolik olarak evine geri döndü. Varvara Alexeyevna bunu zaten hep tahmin ettiğini önceden söylediğini iddia etti. Ona göre Yevgeni biriyle tartışıp kavga ederken bu her zaman belli oluyordu. Liza ile Maria Pavlovna onun bu talihsiz eylemi niçin yaptığını bir türlü anlayamadı. Doktorlar Yevgeni'nin akıl hastası olduğunu iddia ettiklerinde onlara inanmadılar. Yevgeni'nin bedenen ve ruhen tanıdıkları yüzlerce insandan çok daha sağlıklı olduğunu bildiklerinden doktorların yargısına katılmaları imkansızdı. Gerçekten de Yevgeni Irtenyev o zamanlar akıl hastasıydı ise bütün insanlar akıl hastasıdır. Ama en ağır akıl hastası olanlar kendilerinde farkına varmadıkları akıl hastalığı belirtilerini başkalarında görmek isteyenlerdir. Tolstoy'dan Şeytan dinlediniz. Son.